Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. A9 TV, Pop Radyo Ankara ve Harunahya TV'den canlı olarak yayınlanmakta olan Ağır Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Sohbetimizi Onur Hocam, Tarık Hocam, Akın Hocam, Oktar Hocam ve Necati Hocam'la yapacağız inşallah. Hoş geldiniz.
Hoş
evet hocam, münafıklardan bahsedelim inşallah.
İnşallah.
Çünkü münafıklar müminlerin arasından ayrıldıktan sonra müminleri izlemeye başlıyorlar uzaktan. Yani detaylı olarak izliyorlar ve ona göre mücadelelerini yapıyorlar müminlerle. Mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu izlemelerinde de tabii kullandıkları bazı şeyler var. Müminleri kandırmak için bazı iddialar ortaya atıyorlar. Bunlar tabii dinin gerçeği olmamış oluyor. Yani münafık Kur'an ayetlerinden ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden uzak tutuyor kendisini. Çünkü onları görünce, yani hakkı görünce o kendisinin pis karakterini görmüş oluyor. Ayetlerde çünkü münafıkların karakterleri anlatılıyor. Allah münafıkların rahatlarına düşkün olduklarını söylüyor. Değil mi? Mücadeleden kendilerini uzak tuttuklarını söylüyor. Şimdi münafık ayete bakınca orada kendisini görmüş oluyor. Çünkü içten içe kendisini dışarıya karşı ne kadar böyle cevval göstermiş olsa da içten içe kendisinin, değil mi, rahatına düşkün ve bencil, Allah rızası için hareket etmeyen birisi olduğunu biliyor. Dolayısıyla ayetleri görmesi, sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini görmesi münafığı rahatsız ediyor. Münafık da tabii müminleri izlerken, müminler de inşallah münafıklardan sık sık bahsediyor, karakterlerini anlatıyor. Şimdi biz de onu yapacağız inşallah. Münafıkların karakterlerinden bahsedeceğiz. Ve Kur'an'ın yeterliliğiyle ayetleri okuyarak başlayalım inşallah. Çünkü Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia ediyor münafıklar. Ve Kur'an'ın yeterliliğiyle ilgili Allah'ın ayetleri münafıkları çok rahatsız ediyor. Allah açık bir şekilde Kur'an'ın yeterli olduğunu bize bildiriyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresinin 174. ayeti. Ey insanlar, Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik buyuruyor Allah. Allah apaçık indirdiğini belirtiyor Kur'an'ın.
İnşallah.
Ve Maide suresinin 15. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Ey kitap ehli, kitaptan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve birçoğundan geri çeviren, geçiveren elçimiz geldi. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi buyuruyor Allah. Ve yine İsra suresinin 12. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz her şeyi yeterince açıkladık buyuruyor Allah. Kur'an'da her şeyin yeterince açıklandığını Allah bize bildiriyor. Şimdi münafıkların iddiası ne ama? Haşa, değil mi? Yeterli olmadığını iddia ediyorlar. O yüzden hurafelerle, bidatlerle ortaya çıkıyor münafıklar.
İnşallah.
Ve insanları bu şekilde dinden uzak tutmaya çalışıyorlar.
Evet, o çok önemli. Maşallah. Allah direkt ayette kendi sözü değil mi? Biz her şeyi açıkladık diyor. Ki Allah her şeyi yaratan, yani insanın sosyal her durumunu yaratan, her ortamını bilen, türlü türlü her insanı ayrı ayrı yaratan, toplumları ve ırkları ayrı ayrı yaratan, onların birbiriyle ilişkilerini bilen, değil mi? Her şeyi yoktan en başından beri ilk yaratan Rabbimiz, her şeyi yaratan Rabbimiz, her şeyi en derin bilen ve diyor ki biz her şeyi açıkladık diyor, değil mi? Her şeyi
İnşallah.
açıkladık. Anlaşılırlığının kolay olduğunu söylüyor. Herkesin anlayabileceğini söylüyor inşallah Kur'an-ı Kerim'e. Buna rağmen, yani Allah'ın bu açık beyanına rağmen münafıklar hala Kur'an'ın yetersiz olduğunu, anlamakta zorlanılacağını, anlamak için muhakkak başka kaynaklara veya başka kişilerin sözlerine ihtiyaç duyulacağını söyleyecek kadar yani cüretkar oluyorlar. Böyle densiz oluyorlar.
Akılsız.
Değil mi? Akılsız oluyorlar. Allah korusun yani, değil mi?
Bu da
Maşallah.
onların aslında fesatçılıklarından geliyor. Yani hani münafık zaten karakter olarak fesatçı. Allah da ayette diyor ki bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır. Ama şuurunda değillerdir. Onlar kendilerinin doğru söylediğini söylüyorlar. Hani Kur'an haşa yetmez. Bu sözler de lazım diyorlar. Ama Allah diyor, bunlar bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değillerdir diyor. Yani hani göz göre göre yalan söylüyorlar ama onlar kendi yaptıklarının da farkında değiller inşallah.
İnşallah. Ve yeri geldiğinde de zaman zaman da haşa dini peygamberden daha iyi bildiklerini iddia ediyorlar, değil mi?
Evet.
Peygambere veya dönemin imamına ya da ahir zamanda Hazreti Mehdi'ye, değil mi? Kendi akıllarınca, o düşük akıllarınca dini daha iyi bildiklerini vurgulamaya çalışıyorlar ve anlatmaya çalışıyorlar. Hac suresinin 78. ayetinde şeytanın Allah'a sığınırım. Allah şu şekilde buyuruyor. Din konusunda size bir güçlük yüklenmemiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Yani dinde bir güçlük, bir zorluk yok. Fakat münafıkların tabi kafa yapılarının gerektirdiği şekilde onlar dini zorlaştırıyorlar. Helalleri haram kılıyorlar. Dine ağırlıklar, zorluklar getiriyorlar kendi akıllarınca. Ve dini zor bir şeymiş gibi gösteriyorlar.
Yaşanmaz
bir yer getiriyor. Ve kendileri zaten uygulamıyorlar.
Evet.
O kendi yapılması gereken dedikleri şeyleri zaten uygulamıyorlar.
Şu an. Hocamız bugün net anlattı zaten. Hani peygamberimiz şu anda gelse ona da karşı çıkacaklar. Yani bu münafık müşrik karakteri dedi hocamız. Yani peygamberimiz şu anda gelse ve dini anlatsa, kendi zamanındaki gerçek dini anlatsa, peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme de karşı çıkarlardı. Çünkü onların kafalarında bir din var. Münafık ve müşrik karakterinin kafasında bir din var. Hak din geldiği zaman o hak dini mutlaka kendi dinlerine uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Yani o söylenen mesela Allah'ın doğrusu onlar için önemli değil. Kendi doğrularını bir kere belirlemişler kendi kafalarında. Hiçbir şekilde Allah'ın ne emrettiği, Allah'ın o konuda ne buyurduğu hiç onunla ilgilenmiyorlar. Söylesen bile, Kur'an'da ayetle belirtsen bile diyorlar ki biz Kur'an'ı anlayamayız. Bak diyorlar kendilerinin uydurduğu yüzlerce kaynaktan. Diyorlar ki burada işte falanca kişi zamanında şöyle bir şey söylemiş. Bak bu diyor doğru olan diyor. Ama ayete ters dediğimiz zaman yok diyor sen anlayamazsın diyor ayette. Dolayısıyla benim dediğim doğru diyor. Halbuki Allah ayette bakın Enam suresi 114. ayet şeytan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir buyuruyor Allah ayette. Bakın Allah'tan başka hakem mi arayayım buyuruyor. Yine Enam suresi 38. ayette biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor Allah ayette. Biz münafıkları sorduğumuz zaman Kur'an hakkında ne düşünüyorsun diye haşa eksik bir kitaptır. Biz önce onu kendi hurafelerimizle tamamlarız diyorlar. Yani mesela peygamberimiz zamanında da aynı kişiler var. Peygamberimize diyorlar ki bakın ayet okuyorum şu anda. Ayette onların söylediği şey var. Söylüyor, Allah bildiriyor. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Bakın münafıklar diyor ki peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem haşa delice bir cesaretle bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyorlar peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize Allah buyuruyor şöyle demesini buyuruyor. Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahy yolundana uyarım diyor peygamberimize cevap olarak Allah'ın emri gereği inşallah. Dolayısıyla hani münafık kafasıyla hareket edildiği zaman, müşrik kafasıyla hareket edildiği zaman din, Kur'an'daki dinine zaten alakası olmayan bir din oluyor. Yaşanması mümkün olmayan bir din oluyor. Ve insanı tamamen bunalıma, işte umutsuzluğa, şeyksizliğe sürükleyen, hiçbir şekilde mesela münafık müşriklerden İslam dünyaya hakim olsun diye bir şey duymamazsınız. Olacak diye bir şey de duyamazsınız. Yani tek bildikleri diyor Allah ayette, asılsız şeylerden ibarettir buyuruyor bir ayetinde. Yani ve yalnızca zannederler diyor ayetin devamında Allah. Yani yalnızca zanlı ve tahminle işte ben şöyle duydum, ben böyle duydum, bizim dinimize göre böyledir gibi mesela dillerini kitaba doğru eğip bükerler buyuruyor Allah ayette yine. Onu Kur'an'dan sanasınız diye. Halbuki o kitaptan değildir buyuruyor Allah ayetin devamında. Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor. Münafık ve müşrik karakterine karşı gerçi özelliklerini Allah ayetlerde çok net bildirmiş. Hani onlarca özelliği var. Onları gördüğümüz zaman zaten münafık veya müşrik olup olmadığını anlayabiliyoruz.
Zaten münafıkların dini kendince zorlaştırarak Allah'ın dinini değiştirmeye yeltenenlerin durumunu da Allah yine Kur'an'da birkaç tane ayette şu şekilde buyuruyor. Yunus suresinin 59. ayetini okuyorum. Şeytanın Allah'a sanırım. De ki Allah'ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı? Söyler misiniz? De ki Allah mı size izin verdi yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Yani Allah hakkında yalan uydurup iftira etmekten bahsediyor Allah ayetinde. Diğer ayette dillerinizi yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Nahl suresi 116. ayette. dininizin yalan yerine nitelendirilmesi diyor. Yani onlar dini kendi isteklerine göre, kendi rahatlarına göre, nasıl olmasını istiyorlarsa ona göre dillendiriyorlar. Ve ona göre yaşamayı, yaşatmayı istiyorlar. Fakat Allah'ın istediği bu değil. Biz her zaman da şu anda anlattığımız Kur'an'ın yeterliliği üzerine inşallah biz her zaman konuşuyoruz ve biz buna inanıyoruz. İnşallah Kur'an'da ne yazıyorsa bizim için odur. Ve Kur'an bizim için her zaman yeterlidir. İnşallah.
Ama
i̇nşallah.
Allah'ın söylediği zaten. Yani inşallah Allah söylediği için Kur'an yeterli.
İnşallah. Bir başka
Kur'an'da ayetinden... her örnekten verilmiştir diyor Allah.
İnşallah.
Yani bu kimsenin düşüncesi değil. Allah'ın söylediği i̇nşallah. Kur'an'da olan bir şey inşallah. İnşallah.
Bir başka ayeti daha okuyorum inşallah. Maide suresinin 87. ayetini. Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Yani Allah ayetinde çok açık bir şekilde söylüyor. Bir şey helal olan bir şey haram, helal olan bir şey haram kılmayı, haram olan bir şey helal kılmayı Allah haddi aşmak olarak söylüyor. Ve haddi aşanları da Allah sevmeyeceğini evet. söylüyor. Münafıkların yaptığı bu.
Evet, bunu İnşallah. Dediğin gibi yapanlar var hocam. Değil mi? Allah o yapanları söylüyor. Bunu böyle bir insan topluluğu var. Haramların sayısını arttırmaya çalışıyor, helalleri değiştiriyor. Dinde kan olduğunu iddia ediyor.
İnşallah.
Zorlama olduğunu iddia ediyor değil mi? Anlatacaksın inanmazsa ve kan dökülmesi gerektiğini söylüyorlar.
İnşallah.
Yani kana çok meraklı oluyor münafıklar da tabii.
İnşallah.
Hazreti Adem'in de iki oğlu örnek veriliyor ayette. Değil mi? Diğeri onun canına kastediyor münafık İnşallah. Olan. İnşallah. Şehit ediyor. Bir münafıkların bir diğer özelliği de karşılıksız hiçbir şey yapmamaları. Yani müminlerin arasında müminleri taklit ediyorlar. Müminlerin yaptıkları, Allah'ın Kur'an'da emrettiği hareketleri taklidi olarak yapıyor münafıklar. Bunu bir ama karşılık olduğu için yapıyorlar. O karşılık da akıllarınca elde edebilecekleri menfaat ortamı. Müminlerin yanından, müminlerin ortamlarından menfaat elde etmeye çalışıyorlar.
Yakın bir yarar diye geçiyor ayetlerde.
İşte evet, inşallah.
Görseler hemen mesela iştirak ediyorlar.
Evet. Münafık, müminlerin yanından ayrıldığında, zorluk ortamı geldiğinde yanına gideceği iman etmeyen kişiyi kafir de karşılığına göre seçiyor. Yani ben diyor düşünüyor şimdi hangisinin yanına gitsem en çok karşılığı nereden alırım? Kime yardımcı olsam mesela müminlere karşı hangi kafire yardımcı olsam en çok karşılığı kimden alırım? Böyle düşünüyor münafık.
Allah inanmadığı için.
Evet, Allah Ali İmran suresinin 154. ayetinde bildiriyor şeytanların Allah'a sınırım. Bir grupta canları derdine düşmüştü. Mücadele ortamında canına derdine de düşüyor münafık. Çünkü canına da çok meraklı yani sağlığına her şeye meraklı. Allah'a karşı haksız yere cahiliye zanlıyla zanlara kapılarak bu işten bize ne var ki diyorlardı.
İnşallah.
Bakın net bir şekilde değil mi? Bu işten bize ne var ki diyor.
Menfaat
yani
düşüyor.
Evet onu maddi, hesap edip münafık ona göre hareket ediyor.
Maddi bir şey bekliyor.
Evet. Maddi bir şey evet. bekliyor evet.
Bir temel özellikleri de çok korkak ve her durumda kaçma yönelik bir tavırları var. Yani herhangi bir durum olduğunda, imkan bulduğunda hemen kaçmaya yönelik bir tavırları var. Allah Kur'an'da şöyle diyor, kovulmuş şeytandan Rabbim sana sınırım. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani bir imkan bulduğunda, hepimiz biliyoruz inşallah, bir imkan bulduğunda bu münafıklar hemen koşarak kaçıyorlar. Yani hiç böyle şeyleri olmuyor. Hiç İnşallah. Dine bir bağlılıkları yok aslında. Sadece ağızlarında var. Evet. O da karakter, münafık karakterinin önemli bir özelliği olarak, o önemli özelliği olarak öne çıkıyor inşallah.
Şimdi az önce okuduğum ayetlerde yani münafıkların bir karakteri olarak helalleri haram kılma, Allah'ın istediklerini onlar istemiyormuş gibi gösterme çabaları var. Fakat münafıklar o koyduğu kurallara da hiçbir zaman uymuyorlar.
İnşallah.
Yani aslında onlar dini yaşamadıkları için ve dini yaşamak istemedikleri için de o koyduğu kurallar bile onlara zul haline geliyor. Çünkü diğer yandan münafığın zaten temel özelliği müminlerin yanında müminlermiş gibi gözüküyorlar. Bir takım ibadetleri yerine getiriyorlar. Görünüşte olan ibadetleri yerine getiriyorlar. Namazı kılabiliyorlar, oruç tutabiliyorlar, zekatı verebiliyorlar. Fakat müminin olmadığı ortamda yani şeytanlarıyla baş başa kaldığında sanki haşa Allah onları görmüyormuş gibi tamamen o pis karakterlerini ortaya çıkartıyorlar.
Evet.
Çok ufak bir örnek. Allah müminleri temiz olmayı öğütüyor. Allah temiz olanları sever diyor. Buyuruyor inşallah ayetinde. münafıkların ortak karakteri olarak mesela temiz olmadıklarını görüyoruz. İnşallah. Tek başlarına kaldıklarında ne kadar pis olduklarını, yaşadıkları ortamın insan hayvanın yaşayamayacağı ortamda yaşadıklarını görebiliyoruz inşallah.
Allah onu bildiriyor. Onlar pisliktirler diyor Kur'an'da inşallah. Dediğin gibi hem karakter olarak hem fiziken pis oluyorlar. Peygamberimiz de ayrı zamanda cahil yobazların yani böyle münafık sisteminin, münafıkların Deccal'in avanesi olacağını bildiriyor. Bakın şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar üzerinde bir zaman gelecek ki, ayrı zamana işaretle, onların hepsi Kur'an okur, ibadete çalışırlar ve ehli bidatle meşgul olurlar. Ehli bidatle, yani bidatleri hurafelerle. Lakin bilmedikleri cihetten müşrik olurlar. Okumalarına ve ilimlerine bedel rızık alırlar. Yani dini tebliğ yapmasına karşılık para, menfaat elde ediyor bundan. Ve dünyayı din karşılığında yerler. Halbuki değil mi? Hocamız bugün hatırlatmıştı. Sizden ücret istemeyenlere uyun diye buyuruyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar da ne yapıyorlar? Dünyayı din karşılığında yerler. Devam ediyor Peygamberimiz. İşte bunlar kör Deccal'in avanesi olacaklardır.
İnşallah. Hocam bir, çok özür dilerim bölüyorum. Orada sen hani dedin ya ayette. Hani sizden bir ücret istemeyene uyun diye. Hani aklıma geldi. Hocamız mesela 300'den fazla kitabı değil mi internette ücretsiz yayınlıyor. Milyonlarca kişiye ulaşıyor. Web siteleri yine farklı dillere çevriliyor. Bu da hani gerçekten önemli bir detay hatırlatmakta.
Tabii hocamız zaten şunu da söyledi. Biz de dedi inşallah hani ücret talep etmiyoruz. Aksine dedi inşallah yani Allah rızası için insanların dine uyması için, dine davet etmek için varımızı yoğumuzu harcıyoruz dedi inşallah. Nitekim mesela Yaratılış Atlası'nın yüz binlercesi değil mi yayın evi gönderiyor, yurt dışına gidiyor.
Maşallah.
Bütün kitaplar ücretsiz. Değil mi? Hepsi ücretsiz olarak indirilebiliyor. Filmler indirilebiliyor.
Farklı dillerde.
Sitesinden. Konferanslar verdik dünya çapında. Ya bu bir masraf yani. Bir şey yani böyle inşallah. Allah yolunda ama helal olsun. Elhamdülillah. Çünkü zaten mülk Allah'ın.
İnşallah.
Allah da inşallah daha fazlasını veriyor hep. Gene harcanıyor. Gene daha fazlasını veriyor inşallah. Allah'ın sistemi bu şekilde.
İnşallah.
Yine bakın başka bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki onların yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbidir. Bu dönemi yaşıyoruz inşallah. Hakikaten insan yüzü görünümünde, kalbi şeytan kalbi. Kan dökücüdürler diyor bakın Peygamberimiz. Bakıyorsun hakikaten sahtekar münafıklar hep kan dökmeyi savunuyor. Onu keselim, bunu keselim. Yani burada da geçenleri tenzih ederiz de cahilliğinden yapanlar. Ama cahilliğinden yapan da zaten düzeltir inşallah. Çünkü Kur'an'da hep şefkat var, merhamet var. Masum insanları öldürmek haram. Kitap ehline bakış açısı çok detaylı anlatılıyor. En güzel tarz diyor Allah. Değil mi? En güzel tarzın dışında mücadele etmeyin diyor. Ama Peygamberimiz diyor ki kan dökücüdürler. Çirkin hareketlerden kaçmazlar. Hakikaten bakıyorsunuz çirkin hareketler yapıyorlar. Yani Kur'an'a aykırı, değil mi? Ahlaka aykırı böyle hareketleri görünüyor. Ortaya çıkıyor. Eğer sen onlara tabi olursan seni gözetirler. Eğer onlara güvenirsen sana ihanet ederler. Sünnet aralarında bidat, bidat ise aralarında sünnet gibidir. Hazreti İbn Abbas radıyallahu an. Bakın sünnet aralarında bidat, bidat ise aralarında sünnet gibidir. Tamamen Kur'an dışı bir din anlayışları oluyor. Yani bidatler ve hurafeler. Çünkü münafığın özelliği demişti hocamız inşallah şeytanın fırkası olması. Atlıları ve yayaları diyor Kur'an'da bildiriyor. Bunlar şeytanın ekibi ve en sonunda şeytan artık tam ele geçirdiğinde münafığı şeytan hareket etmiş oluyor zaten. Şeytan da dinin yaşanmasını istemediği için dolayısıyla tamamen din dışı bir sahte din anlayışı meydana getiriyorlar. Çünkü Allah'ın hükmünü haşa beğenmiyorlar ve Kur'an'da bildiriliyor bu. Allah şöyle buyuruyor. Biraz önce Necati Hocam'ın okuduğu ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Yani burada Allah'ın hükümlerini beğenmeyip helali haram, haramı helal hale getiriyor. Yani hocamızın verdiği bir örnek var. Mesela haramlar Kur'an'da bildiriliyor ve çok az sayıdadır haramlar. İnşallah. Ve Kur'an'da bildirilmiştir. Yani din çok kolaydır. Allah sizi kolay olanla başarılı kılacağız diyor. Kolaylaştırdığını bildiriyor dini. Ama bunlar nereden biliyorsun diye başlıyor. Mesela diyor işte nedir mesela? Domuz eti yemek haramdır. Ölü eti, kan, dökülen kan Allah'tan başkası adına kesilen hayvan ölü eti değil mi inşallah. Mesela diyor karaca eti yemek haram. Nereden biliyorsun? Bilmem ne müşriğini 16. yüzyılda yaşamış bir müşriği göstermeye kalkıyor kaynak olarak. Veya başka bir müşriği kaynak olarak göstermeye kalkıyor. İşte helalleri haram, haramları helal. Ama demişti hocamız bunların amacı haramları çok arttırmak. Çünkü haramlar arttırıldığında din yaşamak tam imkansız hale geliyor. Ama dediğin gibi kendi uymayan bir din anlayışı meydana getiriyor. Bakıyorsun anlattığı zaman insanlar görüyor artık. Çünkü peygamberimiz de tarif etmiş. Televizyonlarda orada burada her tarafta yani adamın sahtekarlık üzerinden akıyor. Bakın diyor ki peygamberimiz çirkin hareketlerden kaçmazlar diyor. Bakıyorsun kendi hayatına çirkin hareketler hakikaten. Çirkin bir yaşantısı var. Orada anlatıyor da anlatıyor ama hurafeler anlatıyor. Bidatler anlatıyor. Haşa dinle alay ediyor. Çünkü münafığın özelliğidir bu. Evet. Haşa Allah'tan üstün görüyor demişti hocamız kendine. Ya bu çok önemli. Çünkü Allah inancı yok bunların. Enaniyetten böyle kafayı yemiş oldukları için ve Allah'ın hükmünü haşa beğenmedikleri için Allah'tan da üstün gördükleri için kendilerini bambaşka bir yapı ortaya çıkıyor. Şimdi bir cereyanın münafıkhane sistemi var Bediüzzaman'ın tarif etti. Hazreti Mehdi'nin mücadele ettiği. Ve bunların yani içinde de asıl ortasında olan Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılan münafıklar var. Yani münafıkların en azılları bunlar. İnşallah. Onları da çok detaylı tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Münafıkları da diyor yüzünden tanır diyor Mehdi aslında inşallah. Yani onları bilir Allah'ın izniyle ama merhametle ve şefkatle de davranıyor. Yani ahiretleri kurtulsun diye son ana kadar merhametiyle değil mi inşallah, inşallah onları korumaya çalışıyor. Ama onlar en sonunda kalkıp gidiyorlar. İhanet ediyorlar ve kalkıp gidiyorlar. Bunların da safhaları oluyor. Yani münafıklığın da çeşitli safhaları var. Mesela münasibetsizlik ve istihbarat safhaları oluyor bunların. Yani Müslümanlar arasında haber taşıyorlar. İçinizden onlara haber taşıyanlar vardır diyor. Yani Hazreti Peygamberimiz döneminde böyleydi. Hazreti Mehdi'yi işaretli. Hazreti Mehdi'nin yanında demek ki içinizden onlara haber taşıyanlar vardır. Bu ayeti de göreceğiz inşallah. Hazreti Mehdi'nin cemaat arasından haber taşıyanlar oluyor.
Onlara dedi kafire evet. Dışarıya yani.
Kafire küfe. Dışarıya tabii küfe. Müslümanlar arasında haber taşıyorlar. Tutunacak yeriniz kalmadı dağılın evimiz açık mücadele etmeyi bilseydik biz de ederdik gibi dedikleri Müslümanların arasında yaptıkları da bir propaganda safhası var. Yani her şeyde bir mazeret bulup geride kalıp oturmayı böyle onu bilmiyorduk bunu bilmiyorduk ama bir bakıyorsunuz çıkıyor Müslümanların yanından ayrıldığında birdenbire internet siteleri kurmaya başlıyor değil mi faaliyete başlıyor küfürle işbirliği yapıyor sahte şahitlikler yapıyor işte uydurma haksız dava iftiralar atabiliyor. Her türlü faaliyeti yapıyor. Ama Müslümanların yanında biz bilmiyorduk savaşı nereden bilelim evimiz açık. Sıcak i̇şte hava. Dedem var, ailem var, babam var, teyzem var böyle başlıyor değil mi inşallah.
Müslümanları aldatacağını zannediyor.
Evet evinin açık olduğu halbuki evleri açık değildir diyor Allah. Evet. Yani bir kere zaten demişti hocamız mesela peygamber döneminde evimiz açıktır bir mücadele ortamı var. Fiziki bir ortam Hazreti Mehdi döneminde bu fikri mücadele. Evimiz açıktır yani... Bir ailenin peşine düşmüş. Bir aile o. Bütün Müslüman aileler risk altında, tehlike altında. Hangisi yapılması gerekir Allah rızasına en uygun olan? İnşallah. Tabii ki bütün Müslüman ailelerin kurtulması. O kurtulduğu zaman zaten senin ailen de kurtulur onların içinde. Ama bu sahtekarca bir şey. İnanmadığı tabii. Halde yani ailesine de aslında değer vermez demişti hocamız. İnşallah. Onun için önemli olan onun kariyer sahibi olması, işte zengin olması, maddi varlığı bir kere çok önemli. Ona bakacak olması. Yani sığınacak bir yer arıyor. Mağara bile olsa gider diyor Allah inşallah.
Şazal'ın deminki ayette de mağaraya kaçmak isterler diyor Allah ayette.
Şu çok önemli. Münafıklar müminlerin yanından ayrılırken hiçbir zaman mücadele ortamında ayrılıyorlar. Mücadele ortamıyla karşılaştıkları zaman hiçbir zaman müminlere şey demiyorlar. Hani bizim gücümüz yok şu an. Mücadele edemeyeceğiz ya da korkuyoruz. Bakın buraya kadar iyiydi mücadele ortamında ama biz giremeyiz kusura bakmayın ayrılıyoruz demiyorlar. Hep müminleri yanlış yolda olmakla suçluyorlar. Ve müminlerin başındaki elçiyi de sallallahu aleyhi ve sellem döneminde peygamberimiz de ahir zamanda Mehdi'ye yanlış yolda olmakla dini yanlış uygulamakla suçluyorlar iddia ediyorlar.
Çok garip bir mantık o.
Evet.
Dırar Mescidi var mesela. Yani dini peygamberimizden öğreniyorlar zaten. Çok acayip yani delice bir mantık. Evet. Acayip bir kafa yapısı. Dini peygamberimizden öğrenip ondan sonra biz yeni bir mescit kurduk. Sizi de oraya bekliyoruz diyorlar haşa peygamberimize. Küstahça bir cesaret evet. gösteriyorlar. Yani zaten yürümeyi dahi peygamberimizden öğrenmişsin. Yani konuşmayı peygamberimizden öğrenmişsin. Yürümeyi, ondan sonra yemek yemesini, giyinmesini.
İnsan gibi yaşamayı.
Yani her şeyi en ufak hareketine kadar zaten sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden öğrenmişsin. Kalkıp ondan sonra haşa biz Dırar Mescidini kurduk. İşte daha faydalı işler yapıyoruz. Dini daha iyi yaşıyoruz gibi. Ayetlerde net bir şekilde belirtilmiş. Yani münafık kafasının ne kadar böyle çirkin bir cesarette olduğu anlaşılması açısından çok önemli bu.
Evet, şimdi onlar evet, peygambere laf alıyorlar. Bu zaten münafıklıkta ikinci safa oluyor. Yani ayrı bir yere geçme safhaları oluyor ikinci safa. Önce Müslümanların içinde haber taşıyorlar. Bu yaptıkları propaganda var. Ondan sonra da ayrı bir yere geçme safhaları oluyor. Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani Allah onları bir süre Müslümanların içinde yaşatıyor. 10, 20 yıl, 25 yıl Müslümanların içinde kalabiliyorlar. Ama ahlaksızlıkları, aşağılık karakterlerini hep muhafaza ediyorlar. Sonra bir yer bulduklarında böyle sığınabilecekleri veya uygun ortamı bulduklarını düşündüklerinde kalkıp diyor Allah, bakın hızla oraya yönelip koşarlardı. Kalkıp oraya gidiyorlar. Bu ayrı bir yere geçme safhaları. İşte ondan sonra da ayrı mescid açma safhaları oluyor. Yani Dırar Mescidi bildirilen. Ayrı zamanda da bu şekilde inşallah. Ayrı zamana da baktığı için ayetler. Ayrı mescid açma safhaları oluyor. Allah şöyle buyuruyor ayette. Zarar vermek, bakın zarar vermek, amaçları zarar vermek. İnkarı pekiştirmek, inkar etmelerini istiyorlar Müslümanların da. Müminlerin arasını ayırmak, müminleri bölmek istiyorlar. Ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için, onlara, Müslümanlara yapılan saldırıları da gözlemek için, uzaktan bakmak istiyorlar. Riskten en korktukları şeydir risk böyle, ödleri kopan bir topluluk olduğu için. Gözlemek için mescid edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Ve sahtekarlar tabii, yani doğru söylemiyorlar. Biz iyilikten başka bir şey istemedik. Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir diye buyuruyor inşallah. Sonra da uzakta ayrıldıktan sonra da Müslümanlar hakkında bilgi topluyorlar uzaktan. Allah şöyle buyuruyor ayette. Onlar münafıklar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer birlikler gelecek olsa çölde Bedevi Araplar arasında olup sizin haberlerinizi oradan sormayı cidden arzu ediyorlardı. Yani uzaktan bakarak nasıl saldırıyor küfür, neler oluyor, oradan haber topluyorlar. Bilgi topladıkları bir dönem var. Allah şöyle buyuruyor ayetin sonunda inşallah. Fakat içinizde olsalardı ancak pek az cehd ederlerdi, mücadele ederlerdi. Yani Müslümanların içinde olsaydı diyor Allah inşallah, onlar zaten mücadeleye katılmazdı. Öyle bir dertleri yok. Yani öyle bir amaçları yok daha doğrusu.
Evet.
Müslümanların yani mesela Hazreti Mehdi'nin Darwinizme, materyalizme karşı mücadelesi onların hiç umurunda değil. Onların Allah rızası, yani çünkü Allah rızasını gözetmiyorlar. Haşa, Allah'tan da büyük gördükleri için kendilerini bu enaniyet böyle her yerini kaplamış, o şeytanın enaniyeti. Şeytan ele geçirmiş oluyor zaten. Ve ayrılıp ondan sonra zaten dışarıdan Müslümanlar hakkında haber toplamak. Orada da Müslümanların kendilerini gibi olmasını ve kendilerince Müslümanları korkutmak istedikleri safa var. Yani uzaktan gözetliyorlar, bilgi topluyorlar. Ondan sonra da Müslümanların kendileri gibi olmasını istiyorlar. Allah şöyle buyuruyor onu. Onlar kendileri oturup kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi diyenlerdir. De ki eğer doğru sözler iseniz ölümü kendinizden savun öyleyse. Bakın kendileri oturup kardeşleri için, Müslümanlar yani arasında bulunan, bazen akraba kardeşi de olabiliyor, başka türlü de olabiliyor. Eğer bize itaat etselerdi, bizim gibi yapsalardı, yani münafık olsalardı öldürülmezlerdi diyenlerdir diyor. Allah da diyor ki eğer doğru sözler iseniz ölümü kendinizden savun öyleyse. Yani ölüm nerede olsa seni bulur. Öyle ölümden kaçmakla kurtulamazsın. Aksine böyle yaptığın zaman o zaman cehennemin en alt tabakasına gidiyorsun. Halbuki Allah'ın belirlediği bir kader var. Mesela şehit olacaksan olursun. Mükemmel bir şey zaten. Kim istemez ki şehit olmayı? Tamam. Yani en güzel ölüm şekli. Değil mi? Allah'ın evet. canını alıyor ve şehit olarak alıyor. Tabii ki uzun hayat ister demişti hocamız Müslüman. Ki ne kadar uzun hayat olursa o kadar Allah yolunda cehd eder, mücadele eder. O kadar çok ecir kazanır. Ama şehitlik de mükemmel bir şey. Zaten hepimizin Allah'a bir can borcu var inşallah.
İnşallah. Ya bu münafıkların beyin yapısı çok tersine çalışıyor. Yani mesela Allah direkt ayetlerini peygambere yönleriyor. Peygamber de Allah'ın izniyle ayetleri oradaki sahabilere, müminlere açıklıyor. Ve her seferinde onlara öğüt ve hatırlatmada bulunuyor. İyiliği emrediyor, kötülükten sakındırıyor. Olduğu bir ortamda bile kafa ters çalışıyor. Ve söylenilen şeyleri anlamıyor. Oradaki hakikatleri anlamıyor. Mesela ayette az önce elçi ne demek istedi, bu örnekte neyi anlatmak istedi diye söyleniyor değil mi mesela? Anlamıyorlar. Allah onların aklını kapatmış vaziyette. Mesela az önce haram olan gıdalara karşı münafıkların tersine bir tavır sergilediklerini söylemiştim. Allah bir ayet daha gönderiyor bunun üzerine inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Ne oluyor ki size kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında o size haram kıldıkları, haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken üzerinde Allah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz. Adamlar yani haram olan şeyleri Allah ayrı ayrı net bir şekilde Kur'an'da açıklamışken, elçisi de onu anlatmışken başka haram şeyler ortaya koyuyorlar. Yani bir tuhaf bir anlayışları var. Normalde helal bir gıda yemektense onu haram addedip yememeyi ve topluma da bu şekilde aşılıyorlar, yayma yapıyorlar. Gerçekten çoğu bir ilim olmaksızın kendi heva, istek ve tutkularıyla kimilerini saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir. Allah onların haberi olduğunu ve onların kendi nefsi için yaşadıklarını, kendi nefsini ilah edinip o ne derse ona göre haram ve helalleri ortama yaymaya çalıştıklarını söylüyorlar. Tam bir itaatsizlik. Elçinin söylediğini hem anlamıyorlar hem de tam bir itaatsizlik içerisindeler. De ki Nisa suresi 61. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sanırım. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün. Evimiz açıkta diyor, bu sıcakta gidilir mi diyor, benim ailem var diyor, yani güzel bir işim var diyor, onu bırakmak doğru mu diyor. Peygamberin söylediğinin ne? Alternatif haşa görüş geliştiriyor. Yani senin söylediğin değil, benim söyledim haşa doğru diyor. Çünkü kafa tersinde çalışıyor. Yani mümin insan ne düşünürse, nasıl Kur'an'a itaat, elçiye itaat ederse, münafık tam tersinden böyle peygamberin söylediğinin haşa yanlış olduğunu, kendi söylediğinin daha doğru olduğunu söyleyip mesela Dırar Mescidi'ni kuruyor. Biz daha dini daha iyi tebliğ ediyoruz diyor mesela. Öyle münafık çıkıyor. Halbuki Allah ayette inşallah itaat konusunda çok açık. İnşallah ayette bildiriyor itaatin önemini. Şeytan Allah'a sanırım. Rabbine andolsun aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme. Bak Allah'ın elçisi tam hüküm veriyor. Müminler geliyor, elçiye soruyorlar. Böyle böyle bir olay oldu. Ne yapmamız gerekir diye. İki taraf var, iki ayrı görüş var. Allah alem. Soruyorlar ne yapmamız gerekir diye. Elçi de hüküm veriyor. Mesela senin yaptığın doğru veya senin yaptığın yanlış veya ikiniz de şöyle bir şey yapın diyor mesela. Bu hükümden sonra içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor Allah. Ya yani itaat hem de Allah'ın peygamberine itaat inşallah çok çok önemli bir konu. Eğer etmezseniz zaten iman etmemiş olursunuz. İmanın bir şartı olarak Allah ayette net bir şekilde söylüyor, buyuruyor.
İtaat de onların en ağırına giden şey.
En ağırına giden şeyden bir
şey. Şeytanla yani aynı böyle bütün şey, ahlaksızlıkları her şey aynı olduğu için İnşallah. Şeytanın da mesela en ağırına giden şey itaat. Haşa Allah'a itaatsizlikle başlıyor zaten. Allah ondan sonra hemen ayırıyor şeytanı değil mi? Yeryüzüne indiriyor ve hemen fitneye koyuluyor.
İnşallah.
Orada Allah Hazreti Adem'e secde etmesini istiyor. Bütün melekler secde ediyorlar. İblis etmiyor. Haşa Allah'tan üstün görürcesine kendini. Orada diyor ki onu topraktan, beni ateşten yarattın diyor. Yani Allah neyi yarattığını haşa bilmiyor mu? Allah emretti mi o kadardır. Yani onun artık şey olmaz. O da Kur'an'dır zaten. Yani Kur'an'a uyar Müslüman.
Evet.
Münafık için bu itaat işte imama değil mi? Peygamber döneminde peygambere itaat oluyor. Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi inşallah en ağırına giden şey. Halbuki peygamber için tabii Hazreti Mehdi için de Allah hayat verecek şeylere çağırdığını bildiriyor. Yani sizi diyor Allah hayat verecek şeylere çağırdığı zaman diyor ona icabet edin diyor.
İnşallah.
Yani hakikaten bir insan Hazreti Peygamber'e, peygamberimiz önünde peygambere ve Hazreti Mehdi'ye itaatli olduğu zaman itaat demek zaten yani birlikte olup onun güzel öğütlerini yerine getirmek. Bu yani gönülden yapılan bir şeydir. Bu böyle göstermelik değildir. Hani bazen oluyor ya böyle korkusundan yapıyor. Söylediğinin yanlış olduğunu bile bile içinden de gelmiyor. Öyle değil. Biraz önce okuduğun gibi yani böyle tam bir teslimiyetle teslim oldukça diyor peygamberimize itaat, değil mi? O şekilde oluyor. Yani gönül rahatlığıyla doğru söylediğinde hak olduğunu bilerek. Çünkü Allah'ın garantisinde o zaten. Allah şöyle buyuruyor, o nefsinden konuşmaz diyor. Onun söylemekte oldukları vahyolunmakta olan bir vahiydir.
Evet.
Yaptığın zaman sen hayat verecek şeye çağırmış oluyor. Yani ne oluyor bu? Değil mi? Aman cehenneme atılma. İyiliği emrediyor, kötülükten sakındırıyor. Ne kadar güzel bir şey. Ya bu sistem bir insanın hayatında olabilecek en güzel sistem. İnsan daha ne isteyebilir ki? İnşallah. Öyle biri var ki yanında, ayrı zamanda Hazreti Mehdi, onun yanındasın inşallah. Seni koruyup kolluyor. Kanatlarını ger diyor değil mi onlara böyle? Müminlere şefkat karşı kanatlı. Şefkatli diyor bakın. Sıkıntıya düşmeniz gücüne giden diyor.
Evet.
Değil mi? Sıkıntıya düşmeniz gücüne giden. Sizlere pek düşkün diyor. Müminlere karşı şefkatli ve esirgeyici bir elçi gelmiştir diyor. Yani bir insan daha niye isteyebilir? Onu hep düşünecek. Hep onun iyiliğini isteyecek. Ama bu mesela insanlarda bazen şu oluyor. Romantik bir merhamet oluyor. Şeytani merhamet oluyor daha doğrusu. Hocamız bunu da örneklendirmişti. Mesela diyelim ki birisi sabah uyuyor. Uyuyakalmış. Namaza kalkması gerekiyor değil mi? Ona hatırlatırsın. Ne güzel bir şeydir bu değil mi? Namaza kalkması güzel bir ibadet. İnşallah. O da zaten şeyler. Ama burada şimdi bazen böyle hani şeytani merhamet oluyor. Ne oluyor? Ya aman diyor geç yattı diyor. Bir saat oldu uyuyalı. Dur ben kaldırmayayım diyor. Şimdi yorgun da diyor zaten. Kaldırmayabiliyor. Halbuki bu şeytani bir merhamet olur. Yani onun ahiretinin değil mi Allah katında Allah hoşnut etmeyecek bir şeye vesile olabilir. Sağlığına aykırı bir durum oluşturabilir. Değil mi? Her türlü aleyhine durum oluşturabilir. İnşallah. Orada şeytani merhamet olmaz.
Zaten çok insan birisini çok seviyor olsa onun ahiretini düşünse zaten orada onu kaldırır namaza. Yani çünkü en önemli şey bizim için ve Müslümanlar için ahiret. Adamın ahirette ne olacak, kişinin ahirette ne olacağı en önemli konu oysa zaten mutlaka ve kesinlikle o an namaza kaldırır inşallah.
Tabii. Ya bu tabii şöyle olmaz yani kimse yanlış anlamasın. Öyle hani zorla anlamında tabii zorlama ki. Haramdır zaten. Evet. Yani kimse kimseyi hiçbir şeye zorlayamaz. O kimse ister kılar ister kılmaz. İnşallah. Ama sen bir kere hatırlatırsın. Yani burada önemli olan nokta böyle romantik ondan sonra şeytani merhamet olmaması. Merhamet onun iyiliğine olur. Yani ahiretini düşünerek Allah rızasını ön plana çıkararak. İşte Hazreti Peygamber'de ve Hazreti Mehdi'de bu var. İnşallah. Onun için Allah diyor sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman diyor. Yani her çağrısı her söylediği sana hayat verecek bir şey oluyor.
İnşallah.
Nefsine aleyhine bile olsa değil mi? İnsan çünkü hata yapabiliyor. Müminler hata yapar. Hazreti Mehdi ise ahkamda masum inşallah.
İnşallah.
Onun
inşallah.
Bir şey yaptığında düzelten bir melek oluyor yanında inşallah. Ve ahkamda masum oluyor.
İnşallah.
Onun için mükemmel bir lüks bu. Yani inşallah. Bir insanın hayal bile edemeyeceği bir lüks olmuş oluyor. Onun yanında bulunmak inşallah. Öyle bir insanın daha ne ister bir insan inşallah.
İnşallah. Hocam sen demin namaz örneğini vermiştin. Allah da Kur'an'da diyor ki Nisa suresi 142'de kovulmuş şeytanlar Rabbim sana sırrım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o anları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. Hakikaten düşündüğümüzde münafıkları çok isteksizce namaza kalkarlar. Kılmamak için hani bin bir tane namazı kılmamak için bin bir tane oyun yaparlar. Kimsenin olmadığı bir ortamda namaz kılmazlar. Hani hep inşallah klasik münafık özelliğidir. Bir de insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Hani hepimiz yine düşündüğümüzde münafık özelliğini bildiğimiz inşallah. Münafıklar Allah'ı hiç anmazlar. Her türlü konudan konuşur. Yani tabii ki insanız her türlü konudan konuşuyoruz. Hani bilimsel konulardan, çok konulardan ama mümkün değil Allah'ı andıramazsın o şahsa. O şahıs da anmaz. Her
evet.
türlü kaçar ondan. O da münafığın temel hani anlaşılabilme özelliklerinden birisidir. Bir adamın hani böyle kafada canlanması için önemli bir özelliğidir. Münafık olup olmadığını anlamak için önemli bir özelliktir inşallah.
İnşallah.
Bir ayette de inşallah. Çok özür dilerim hocam. Allah diyor ki münafıklara müjde ver diyor Allah. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır diyor. Yani hani Allah Kur'an'da kafirlere diyor ki onlar için azap vardır diyor. Veya başka topluluklar için azap olduğunu belirtiyor. Ama münafıklara çok özel bir belirtme var. Onlar için gerçekten acıklı bir yani gerçekten diyor çok acıklı bir azap var. Yani hani hayal edilebilen bir azap değil cehennemde. Onlar için özel bir azap var. Onu inşallah hani düşünmek gerekiyor. Çok farklı bir azap var onlara. Onlar hani cehennemin gerçekten
en alt tabakasında,
en alt tabakasında inşallah. Var inşallah.
Az önce münafıkların da müminlerin içerisinde pasif olmalarından, dini pasif bir şekilde yaşamalarından bahsetmiştik. Ve Allah bir tane ayetinde şu şekilde buyuruyor. Tevbe suresinin 81. ayetinde şeytanın Allah'a sınırım. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaşta geri kalanlar oturup kalmalarını sevindiler. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalardı. Şimdi burada
fikir mücadele tabii orada.
Tabii inşallah. Şimdi burada Allah Kur'an'ı da ayet-i kerime elhamdülillah çok net bir şekilde bize söylemiş. Yani Allah'ın elçisine muhalif oluyorlar bir defa. Yani savaştan geri kalmayı, oturmayı, müminlerle beraber fikri mücadeleye katılmamayı, değil mi? Canlarıyla, mallarıyla cehd etmemeyi onlar kendi adına seviniyorlar. Ve bunu tabii ki de Allah'ın elçisine muhalif olarak gerçekleştiriyorlar. Ve bunu çirkin görüyorlar. Yani bu yaptıkları bizim müminlerin yaptıkları hareketleri de çirkin görüyorlar. Bu sıcakta savaşa çıkmayın deniyor. Halbuki Allah'ın dinini yaymak için, bir mücadele için, şu fikri mücadele için bir zaman mı olur? Bir sıcak, soğuk, ılık hava mı bekliyoruz biz? Değil mi? Kışın da cehd ediyoruz, sıcakta da cehd ederiz.
Yani fikri mücadele yani.
Tabii fikri mücadele her nerede olursa olsun. Canımız ve malımızla elhamdülillah gece gündüz
İnşallah.
Bir de bu orada mücadeleyi yapıyoruz.
Mesela hocamız söylemişti orada peygamber haşa bilmiyor mu havanın sıcak olduğunu? Yani orada mesela burada peygambere de haşa akıl öğreten değil mi? Bir üsluba girmiş oluyor. Zaten sahtekar, yalancı ama böyle değil mi? Orada peygamber Allah rızasının en çoğunu gözetiyor. İnşallah. O dönemde Müslümanlara saldırı var. Yapılması gereken Allah'ın emri olan o saldırıya karşı nefsi müdafaa yapmak. Onu yapıyorlar.
İnşallah.
Tabii ki sıcak, soğuk. Peygamber biliyor zaten onu.
İnşallah.
Devamında da Allah ayetini şu şekilde buyuruyor. Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetli bir kavrayıp anlasalar diyor.
Yani İnşallah.
Orada İnşallah. Dünyada herhangi bir zorluktan dolayı cehd etmemek, mücadele İnşallah. Vermemek hayırlı bir doğru bir şey değil. İnşallah. Allah ahirette olacak olan azabın her türlüsünün daha şiddetli olacağını söylüyor. Bir kavrayıp anlasalardı diye buyuruyor Allah inşallah ayette.
Evet, kısa bir aramız var hocam. Sonra devam edelim
inşallah.
Evet, sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Münafıklardan bahsediyorduk hocam. Münafıklar tabii itaatten de çok rahatsız olduklarını söyledik münafıkların. Ve bu da mümin topluluğunun yanlarından ayrılmaları için bir konu da yani itaat ağırlarına geldiği için münafıkların. Müminlerin yanından ayrılıyor münafıklar ve elçinin yanında. Şimdi ama münafıklar ayrılırken tabi samimiyetsizliklerini burada da devam ettiriyorlar zaten arttırarak. Biz itaat bizim ağrımıza geliyor. Biz o yüzden ayrılıyoruz demiyorlar. Burada mümin topluluğunu ve elçi beraberinde sallallahu aleyhi ve sellem döneminde peygamberimizi ahir zamanda Hazreti Mehdi'yi dini yeteri kadar uygulamamakla böyle bir iddiaları var. Fesat çıkarmakla. Bakın Allah Bakara suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Münafıklar söylüyor bunu. 12. ayette devamında bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır. Ama şuurunda değildirler. Kendilerini zaten daha iyi olmasını istediklerini iddia ediyorlar herkesin. Değil mi? Daha dindar bir ortam oluşmasını istediklerini iddia ediyor münafık. Bu amaçla ortaya çıkıyor. O yüzden hocamız da daha önce söylemişti. Münafıklar cemaat cemaat dolaşır demişti. Mesela bir mümin toplumundan ayrılır. Bir cemaatten ayrılır. Başka bir cemaate gider. Orada fitne çıkarmaya çalışır. Sürekli amacı bu olduğu için. Ve hepsinde de çok üstün ahlaklı görünümünü korur münafık. Ve bu iddiasını korur.
Takva görünümünü takva taklidi yapmaya çalışır.
Evet hocam dediğin gibi ve fıkıh bilgisi de çok fazladır. Bilgisi çok fazladır ama kalbinde yok iman. Zaten İnşallah. İman etmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boğazlarından aşağı geçmez buyuruyor. Okudukları ayetler ve hadis-i şerifler. Hakikaten uyguladıklarına, hayatlarına baktığımızda tabii bunu toplum içindeyken görmek pek mümkün değil. Çünkü taklidi bir ibadetlerini yapıyorlar ama tek başına kaldıklarında ve zorluktan kaçtıklarında işte anlıyoruz ki münafık o.
İnşallah.
Zorluktan kaçıyor çünkü. Ve zorluktan kaçarken de yine söylediğimiz gibi müminleri düşük akıllı olarak nitelendiriyorlar. Başka bir ayette Allah buyuruyor. münafıklar o şekilde söylüyorlar. Yani düşük akılların iman ettiği gibi mi iman ederim diyorlar. Münafıklar şeytanı Allah'a sınırım. Kendilerini sürekli bir üste görme ve kibir ve inanetlerini sürekli görüyoruz.
İnşallah. Ben de şimdi münafıklarla ilgili bir ayet okuyayım. Müşrik karakterinin aynı zamanda yapısını Allah Kalem suresinde detaylı olarak anlatmış. Yani tüm detaylarıyla inşallah anlatmış. Allah şöyle buyuruyor şeytan Allah'a sınırım. Şunların hiçbirine itaat etme. Bakın Allah teker teker özelliklerini bildiriyor. Yemin edip duran diyor Allah. Yani demek ki sürekli bu müşrik karakteri yemin ediyor. Yani işte şöyle o yapmadım, böyle yapmadım, şunu yapmam, şunu yaparım. Ondan sonra yemin ederim. Türlü türlü yani her türlü yemini yaptığını ve sürekli olarak yemin ettiğini Allah bildiriyor ayetinde. Aşağılık diyor Allah yine ayetin devamında. Yani aşağılık karakterli olduğunu zaten müşrik karakterinin, münafık karakterinin yüzünden zaten anlaşılıyor. Alabildiğine ayıplayıp kötüleyen diyor Allah ayette. Demek ki ne yapıyor? İşte mesela Hristiyanlar diyorsun. Hristiyanlar şöyle de böyle de işte şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Yahudiler diyorsun. Yahudiler zaten böyle şöyle yani sürekli kötülüyor. Müslümanlar diyorsun zaten daha da coşuyor, kendinden geçiyor. İşte ödleksiniz, korkaksınız, hiçbir şey yapamazsınız, mücadele edemezsiniz. Allah yolunda ne can verirsiniz, ne mal verirsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Sürekli kötüleme. Hiç yani mesela güzel bir telkin vereyim, güzel bir moral olsun. Mesela Hristiyanların karşısına geçip de işte Allah ayette onları tek bir ilaha davet et buyuruyor her şeye. Yani tek bir ilaha inanmaya davet et buyuruyor. E bu nasıl yapıyor? Sizin işte hiçbir şeyden anlamazsınız, sizin kafanız çalışmaz deyip de davet edebilir misin bir insanı karşındaki? Edemezsin. Demek ki güzel söz söylemen gerekiyor. Karşındaki güzel telkin vermen gerekiyor. İşte ne kadar dindarsın, ne kadar vicdanlısın, ne kadar işte Allah'a yakınsın, daha da inşallah iyi olursun demek varken böyle sürekli kötüleme uslubu oluyor müşrik karakterinde. Çok dikkat çekici bir özelliği. Söz getirip götüren. Bakın böyle bir özelliği var yine münafık müşrik karakterinin. Küfürle müminler arasında söz götürüp getiriyor. Ve sürekli olarak böyle bir fitne peşinde koşuyor. Hayrı engelleyip sürdüren. Mesela şu anda en büyük hayır nedir? Allah'ın izniyle Türk İslam Birliği. Çünkü Müslümanların şu anda muazzam bir zulüm yapılıyor Müslümanlara dünya çapında. Her gün binlerce Müslüman şehit ediliyor. Hani bu normalde hiç tek bir Müslüman bile şehit edilse bir sene içerisinde atıyorum. Bu bile çok büyük bir olaydır normalde ama şu anda günde binlerce Müslüman şehit ediliyor. Ve birçok insan da bunu umursamıyor. Çok garip bir durum. Bunun düzelmesi için de tek çözüm Türk İslam Birliği. Bakıyoruz müşrik karakterine, Türk İslam Birliği hakkında ne düşünüyorsun deyince yok diyor, olmayacak diyor. Bundan yüzyıllar sonra olacak diyor. Geçmişte olmuştur diyor. Hiçbir şekilde hayrı istemiyor, engelliyor ve bu tavrını da sürdürüyor. Olmayacak diyor, Mehdi de gelmeyecek diyor. İslam Birliği de olmayacak diyor. Müslümanlar da bundan 1000 sene sonra kurtulacak diyor. Kurtulurlarsa o da diyor. Demek ki böyle bir özelliği var aynı zamanda. Saldırgan, bakın sinirine dokunulduğu zaman işte kendi menfaatine dokunulduğu zaman birden saldırganlaşıyor. Saldırgan bir yapıya bürünüyor. Olabildiğince günahkar diyor Allah ayetin yine devamında. Ben günah işlemem diyor. Büyük günahlara girmem diyor. Küçük günahlara girmem diyor. Bir bakıyoruz böyle en büyük günahlara girdiğini görüyoruz. Bu müşrik karakterinin. Allah ayette bildiriyor. Zorba saygısız diyor Allah ayette. Dine karşı saygısız bir üslubu var. Allah'a karşı haşa saygısız bir üslubu var. Karşısındaki müminlere karşı saygısız bir üslubu var. Sürekli karşısındaki mümini de aşağılıyor. Hristiyanı da kendince aşağılıyor. Yahudi'yi de aşağılıyor. Dinle ilgili fıkra anlatmaya kalkılıyor. Bu kadar saygısız. Allah'la ilgili bir şey konu anlatırken sürekli kendince espriler yapıyor densiz densiz. Allah ayette zorba saygısız olarak bildirmiş bunu. Sonra da kulağı kesik buyuruyor Allah ayette. Yani boş işlerle uğraşıyor aynı zamanda. Ve işte söz getirip götürüyor inşallah. Allah bütün detaylarıyla bu münafık müşrik karakterini bize bildirmiş. Dolayısıyla şimdi bunları gördükten sonra hani karşımıza çıksa münafık müşrik karakterinde birisi direkt tanırız Allah'ın izniyle. Yani hiç şey yapmadan, kuşkuya tereddüt bile yaşamadan Allah'ın izniyle net anlaşılır. Tabi ayetleri kabul ediyor olmak ve okuyup üzerinde düşünmek gerekiyor inşallah.
İnşallah. Allah ayette değil mi? Elçi için mesela Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem onları şevklendir diyor. Değil mi? Mesela savaşa onları hazırla diyor. şevk et diyor değil mi? Yani şevklendir, onlara şevk ver, moral ver, motivasyon ver. Onların durumuyla ilgilen, mesela nasıl şevklendirilir, nasıl moral verilir, nasıl onların değil mi haliyle ilgilenmeden şevklendirilir mi? Şevklendirilmez. Onların bilgisi arttırılır. Ve şevklendirecek Müslüman nasıl olması lazım? Yani mesela böyle baygın, dikkatsiz, çok kötü giyinen, sağlıksız görünümlü birisinden insan şevk alır mı? Almaz. Demek ki Müslüman böyle sağlıklı görünecek, güzel giyinecek, bakışları böyle keskin olacak, dikkatli olacak, karşısındaki insanlar nezaketli konuşmasını bilecek, her insanı değil mi kırmadan onlara güzel sözlü söylemesini bilecek ki böyle birisinden şevk alır. İşte Müslümanın da Peygamber Efendimiz'i inşallah örnek alması sallallahu aleyhi ve sellem ve şevklendirebilecek bir yapıda olması ve bu şekilde şevklendirmesi gerekir. Münafıkları mesela konuştukları zaman dinlersin diyor ayette. Ama sadece konuşmak yeterli olmuyor. Söylediğin gibi fedakarlık zamanlarında, zorluk anlarında müminin karakteri ortaya çıkıyor.
İnşallah.
O zamanlarda, savaşın kızıştığı zamanlarda değil mi? Hastalıkta, yolda insanlar kendi karakterini orada belli ediyorlar. Allah dünyada özellikle böyle ortamları, böyle durumları yaratıyor ki müminlerin yeri belli olsun. Münafıkların yeri belli olsun. Kafirlerin, müşriklerin yeri belli olsun. Allah böyle özel değil mi durumlar yaratarak herkesin yerini belli ediyor. Ve aynı zamanda da bu kişiler ahirete gittiğimizde inşallah hep beraber herkes kendi yaşadığı hayattan sonra diyemeyecek ki ben mesela münafıklık yapmadım diyemeyecek. Baktığı zaman hayatına direkt münafıklığı görecek. Diyemeyecek ki ben Allah'ın yolunda mesela müminlerle birlikte savaşmadım. Müminlerle birlikte cehet etmedim. Onlarla birlikte fikir anlamında Allah'ın tebliğini yapmadım diyemeyecek. Her ne yaptıysa, nasıl yaşadıysa çünkü dünyada o yaşamın aynısını görecek. Ve ahirete gittiğinde de bunun karşısını net olarak alacak inşallah. Mesela bu zaman çok kritik bir zaman, çok önemli bir zaman. Geçtiğimiz yüzyılda evrim diye bir ateizmi belkemi oluşturan bir teori çıktı. Hipotez paçavrası çıktı. Hiçbir bilimsel delili olmamasına rağmen Deccaliyetin etkisiyle, çok metafizik bir durum yani o Allah'ın kaderle yarattığı özel bir durum. Deccalin veya şeytanın kendine ait özel bir gücü tabii ki yok. Onlar da Allah'ın ancak dilediği ölçüde hareket edebiliyorlar. Ve o geçtiğimiz yüzyılda ortam tamamen ateist oldu dünyada. Deccaliyetin hakimiyetine şahit olduk. Ve hiçbir kanıtı, delili, mantığı olmamasına rağmen evrim hipotez paçavrasının tüm dünyaya yayıldığını ve ateizmin çok hızlı bir şekilde arttığını gördük. Bunun akabinde de ateist ideolojilerin vesilesiyle dünya kan gölüne döndü. Ama şimdi özellikle de değil mi hadislerde belirtildiği gibi inşallah tam 1980 yılından sonra Hicri 1400'de değil mi inşallah Hazreti Mehdi'nin dünyaya da vazifeye başladığı tarih itibariyle evrimin yok olduğunu, bunun yerine artık Allah'ın yaratmasının, Allah'ın varlığının bütün dünyaca artık rahat bir şekilde görülür ve kabul edilir durumda olduğunu görüyoruz. Bu nispette de kötülüğün gerilediğini göreceğiz inşallah. Yani bu metafizik bir durum. Mesela bilimsel gibi görünen bir teoriyle ne alakası var gibi düşünebilir izleyiciler ama öyle değil. Direkt evrim, Deccal'in bizzat kullandığı ateist ideolojileri belki mi oluşturmuş asrın fitnesi veya yüzyılın dünyanın en büyük fitnesi. Çünkü dünyanın tamamını kasıp kavurdu.
Deccal'in fitnesi gelmiş geçmiş en büyük fitne olacak diyor Peygamberimiz.
Hadiste de söylendiği gibi.
Evet sallallahu aleyhi ve sellem.
Ve aynı şekilde hadislerde aktarıldığı gibi o yeryüzünün en büyük fitnesini Hazreti Mehdi aleyhisselam inşallah temizleyecek. Biz de Hazreti Mehdi'nin öncüsüyüz değil mi inşallah?
İnşallah.
Hep beraber bütün Müslümanların da böyle davranması gerekir. Mesela fikri olarak Darwinizme darbe vurmamız lazım. Darwinizmin açıklarını yani şöyle... Bilimsel olmak zaten Darwinizme darbe vurmak için yeterlidir. Çünkü bilimin her dalı Darwinizmin karşısında. Her türlü mantıkla Darwinizmin karşısında olduğunuzu görüyorsunuz. Sadece Allah'ın yaratmasıyla bütün bu hakikatler, mantıklar açıklanabilir durumda. Mesela günümüzdeki, bugün bir haber duydum. O haberden mesela örnek vermek istiyorum. Bir tane araba firması. Bir arabanın modelinde, şimdi reklam olmasını söylemeyelim. Elektrik sorunundan dolayı mesela diyor ki sorunun motor durduğunda da bir dizel filtrelerinde sorun olmuş arabanın. Sorun motor durduğunda da devam ettiğinden dolayı yangın çıkma tehlikesine karşı 125 bin pardon 120 bin tane aracı geri toplatmış. bir araç, bir otomobil aracı yaklaşık 50 bin tane ayrı parçadan oluşuyor. Ve içinde belki de bir tane parçanın hatası sonucunda araç yanma tehlikesine kadar gidebiliyor. Şimdi bir araç olurken, yapılırken fabrikada nasıl işlemlerden geçiyor? Onu hep beraber şu fotoğraflarda izleyelim. Bakın burada bir tane aracın metal daha kaportasının oluştuğunu görüyoruz. Ama çevrede neler var? Bakın birçok teknolojik cihaz var. O yürüme rampası var. Onu gözlemleyen bilgisayarlar, tetik eden bilgisayarlar var. Burada çok daha gelişmiş robotlar var. Bu robotların her birisi elektrikle çalışan, aklı, şuuru, dimağı olan insanlar tarafından yönetilen robotlar. Yönetilen. Onlar tarafından, evet, oraya konuşlandırılmış aletler. Her aşamasında bir kontrol, bir aklın, bir bilginin eserini burada görüyoruz. Bakın her tarafından kontrol ediliyor. Çünkü içerisinde can taşıyacak, değil mi? İnsan taşıyacak. Aksi bir durumda hata olsa kazaya vesile olup Allah korusun ölümlere neden olabilir. İçerisinde dediğimiz gibi 50 bin tane yaklaşık parça var. En küçük vidasından contasına kadar. Çünkü hepsi önemli bir araba için. Ya mesela bak bir yangın çıkartabiliyor ufak bir arıza. Onun için 120 bin tane aracı geri toplamışlar. Ve yaklaşık olarak bir otomobil işte böyle devasa büyüklükte kocaman fabrikalarda üretiliyor. İçinde binlerce işçi çalışıyor. Bak bu binlerce işçinin hepsi kısım kısım görevi yapıyor. Yani mesela kimisi temizlikten sorumlu. Ya kimisi havalandırmadan sorumlu. Ya kimisi altyapıdan sorumlu mesela.
Kimisi lojistikten sorumlu.
Evet, yani direkt teknolojik beyin olarak değil. Teknolojik beyin aynı zamanda da teknolojik beyin mesela gıdasız çalışamaz. Teknolojik beyin havasız çalışamaz. Teknolojik beyin, değil mi, elektriksiz çalışamaz. Lojistik gibi yan mesela sağlık üniteleri var. Reviri var mesela fabrikanın. Gibi birçok ünitenin, yani yüzlerce farklı birimin, binlerce insan tarafından, insan, aklı, şuuru, fikri olan insanlar bir araya gelmesiyle o zaman kompleks yapı oluşuyor ve üretim başlıyor, araba çıkıyor karşımıza. Bak mesela burada yine çeşitli aşamalarını görüyoruz. Bak mesela burada ne var? Bilim adamları var değil mi? Bak yanında. Bakıyor, burada yanlışlık var, burada doğruluk var. Tamam, testten geçti veya geçmedi deyip ona göre karar veriyorlar. Burada yine bayağı hassas bakın durumlarda. İnsanın bile alınmadığı steril ortamlarda çalışma yapılıyor. Orada mesela birçok insan toplanmıştı. Bilim adamları vardı. Ve yine burada konsept şeylerini görüyoruz. Çalışmalarını görüyoruz. Arabaları itip başka bir yere taşıyan şoförler bile var. Bunlar var, var, var, var, var, var. Şimdi bunların hepsine baktığımızda ne görüyoruz? 50 bin tane parçadan kusurlu bir parça. O kadar büyük bir tesiste bak olmasına rağmen bir kusur olduğu zaman ne oluyor araba? Yanabiliyor, gidemiyor değil mi? Bu araba kendi kendine mi oluşuyor? Tabii ki hayır. O videosu vardı. Bir araba atölyesindeki parçaların hepsi. Evet, varsa çok iyi olur. Araba atölyesindeki parçaların hepsi. Şimdi az önce gösterdiğimiz videoyu resimler herkes izledi. 50 bin tane parça kilometre karelerce geniş bir alanda çok çok ayrı projelerden geçerek, süreçlerden geçerek araba üretiliyor değil mi? Burada binlerce insanın emeği var değil mi? Şimdi buna karşılık evrimci mantık şunu diyor. Ya ne gereği var binlerce insana kilometre karelerce lojistik ağına? Bu kendi kendine oluşur diyebilecek kadar mantık dışına çıkılmış durumda. Evet.
Yani canlıları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamışsınız, bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölyesi?
Araba oluyor.
Kendi kendine araba olabiliyor diyor. Yani evet. Artık evrimcilerin mantığını anlamak için önemli bir videoydu aslında bu. Yani evet, ne boyutta şimdi olduklarını görmek için.
Şimdi bu arabaydı. Arabanın bir parçasında arıza olduğu zaman o kadar bak büyük emek sarf edilmesine rağmen ne oluyor? 120 bin tane araç geri çağrılıyor. Ama canlılıkta böyle bir konu yok. Hata olduğu zaman canlı ölüyor. Canlının geri çağrılması diye bir konu yok. Eğer canlı evet tam ve eksiksiz haliyle varsa tam ve eksiksiz bütün parçaları. Araç 50 bin parçadan oluşuyor mesela. En kompleks araç. İnsan sırf hücre sayısı 100 trilyon.
Maşallah.
100 trilyon parça. 100 trilyon parçanın her birinin içerisinde 10 milyar tane protein var. Bunlar makro molekül. O 10 milyar tane proteinin sentez edilmesi için ortamda yine milyarlarca, belki 100 milyarlarca amino asit dolaşıyor.
Bunların hepsi bizim göremediğimiz ortamda ve göremediğimiz boyutlarda değil mi?
Evet, toplumun ucu kadar boyutlarda oluyor. Şimdi nerede araba atölyesi ve arıza çıktığında bak ciddi bir arıza olup geri çağrılabiliyor. Ve hata olduğu zaman yani telafi edilebiliyor. Canlılıkta komplekslik bunun trilyonlarca katı daha fazlası. Ve eğer bir arıza olursa, bir hata olursa telafi yani orada olamıyor, canlı ölüyor. Yani tesadüfen öyle bir tane amino asit bir amino asitle birleşecek veya amino asit oluşacak veya onlar anlamlı bir zincir oluşturup canlının yaşam organı haline dönüşecek gibi bir hezeyan, bir hayal hiçbir zaman olamıyor. Tek bir atomlu katada canlılığın devam edemediğini biz görüyoruz.
Maşallah.
Şu araba örneğinden bak insanların yaptığı teknoloji bu çok rahat anlaşılıyor.
İnşallah. Vücuttaki hücrelerin bir bilgisi yok. Buna dair değil mi? Bir mesela protein üretilmesiyle ilgili kendi bir bilgisi yok. Ama zaten deneyici ortam da yok, imkan da yok. Yani
zamanında.
Değil mi? Annenin karnında mesela insanın yaratılışını düşünelim. Oradaki hücreler, ilk hücreler oluşur oluşmaz mesela protein üretiliyor. Gerekli başka besin maddeleri üretiliyor.
Evet.
Her şey yapılması gibi yapılıyor. Yani o hücreler başka bir vücutta bu işi yapan işçiler de vücut değiştirip hani orada işlerine devam ediyorlar gibi bir mantık söz konusu değil zaten.
İnşallah.
Yani orada o hücre yaratılır yaratılmaz oluştuğu yerde işlevini, görevini mükemmel bir şekilde yapmaya başlıyor. Bir önceden getirdiği bir tecrübe, edindiği bir tecrübe vesaire yok. İnşallah. İnşallah.
Ve tüm parçalarının tam olması gerekiyor. Mesela bizim sırf hemoglobin molekülündeki bir demir atomu olmasa, yani o demir atomunu tutabilecek mekanizması olmasa insan hayatı bir dakika süresi. Yani sadece demir atomu mesela. Şu an dünya üzerindeki tüm demir atomlarını kaldırın, bir anda yok edin. Dünyada 7 milyar ceset olur bir dakika sonra. Yani hiç bir tanesi yaşamaz. Sadece insanlardan bahsediyorum tabii, hayvanları hariç. Yani sadece demir atomunu kaldırdığınızda bakın. Hemoglobin molekülünün şeklini değiştirin, yine hayat olmuyor. Yani beynin yapısına bakıyorsunuz, tek bir sinir bağlantısındaki hatadan dolayı anormal hatalar ortaya çıkmaya başlıyor. İnsan bir dakika önce konuştuğu şeyi, yediği şeyi unutmaya başlıyor. Gözde 40 parça var, tek parçayı çıkartıyorsunuz, görme işlemi olmuyor. Kulağın içerisinde muazzam sistem var. İşte kulak zarı sesi, kulak zarına giderken ses kat kat arttırılıyor. Kulak zarı sadece dıştan titreşiyor, içten titreşmiyor. İçten titreşirse çünkü vücudumuzdaki sesleri de duyacağız aynı zamanda. Ve yaşam olanaksız hale gelecek insan için. Yani o kadar fazla detay var ki. Bu detayların bir kısmı hayati, çok büyük bir kısmı hayati. Geri kalan kısmı da lüksümüze yönelik. Evet. Bakın ikisi de evrimi çürütüyor. Neden evrimi çürütüyor? Hayati olanlar olmasa canlı yaşamını devam ettiremiyor. Hangi milyonlarca sene, hangi doğal seleksiyon? Hiç öyle bir vakit yok ki. Zaten 2 dakika ömrü kalıyor. 2 dakika sonra, 2 dakika içerisinde nasıl bulsun o sistemleri? Nasıl geliştirsin? Lüksümüze olan sistemler var. Mesela biz şu anda sırtımıza yaslandık. İşte sırtımızda elektrik sinyalleri ilk oturduğumuz anda bize sırtımda bir baskı var diyor. 5 dakika sonra demiyor bunu. Niye demiyor? Sürekli demesi lazım. Normalde sürekli bu bilgiyi vermesi lazım. Alışıyoruz ve rahatsız olmayalım diye Allah böyle bir sistem koymuş. Aynı şey koklama için de geçerli. Pek çok şey için geçerli. Bu lükse yönelik bir şey. Hangi doğal seleksiyon mekanizmasıyla kazanılabilir bu? Hangi evrim mekanizmasıyla kazanılabilir? Bir de çok kısa şeyi söyleyeyim. Şimdi evrimci kaynaklara ne zaman baksak şunu görüyoruz. Çok enteresan gerçekten. Bu evrimciler varyasyonu evrim zannediyorlar. Yani artık gerçekten 2011 senesindeyiz. Bilim bayağı ilerledi. Yani bilimi takip etsinler. Bizi tavsiye ediyoruz kendilerine. Bilim şu anda bayağı güzel durumda. Yani Darwin zamanındaki gibi değil. Yani varyasyon evrim değil. Varyasyon DNA içerisinde kayıtlı bütün bilgileriyle tam. Zaten DNA'da bir ek bilgi gelmiyor kesinlikle. Ve varyasyon mekanizmasının sistemi de DNA içerisinde kayıtlı. Mesela bir canlı türü içerisinde cinsler oluyor. Bu cinslerin farklı cinslerin çiftleşmesiyle farklı farklı yeni cinsler oluşuyor.
Evet.
Şimdi bu evrim zannediyor bazı evrimciler, birçok evrimci daha doğrusu. Bu evrim değil, bu varyasyon. Yani ciddi mesela gen eşiği denilen bir şey bulundu. Yıllar oluyor yani bunu. Hiç mi takip etmiyorlar? Gen havuzunda çeşitlenme olur diyorlar. Var, gen eşiği vardır, gen duvarı vardır diyorlar. Bakın bunu ısrarla hani bugünlerde özellikle sürekli denk gelmem yüzünden hani sürekli anlatma gereği duyuyorum açıkçası. Çünkü gerçekten varyasyonu evrim zannediyorlar. Yani o türün içerisinde kendisinin böyle çeşitlenip değişik hale gelmesini DNA yeni bilgi eklendiğini zannediyorlar. Eklenmiyor. DNA kendi içinde çeşitleniyor. Gen duvarı var. Bir tür başka bir türe atlayamıyor.
Yani şu
kesinlikle.
Estağfurullah.
Yani bu kadar hani çok daha detaylı araştırmak istiyorlarsa tabii hocamızın eserlerine başvursunlar. İnşallah. Ara geçiş açmazı, hayatın gerçek kökeni zaten çok detaylı anlatıyor inşallah hocamız inşallah. Kitaplarında. Çok... o evrim değil.
İnşallah.
Evrim yok yani inşallah. İnşallah.
Yani bu varyasyonları çok kısa bir örnekle ben de aklıma geleni söyleyeyim. Örneğin köpek cinsi var değil mi? Köpek familyası var. Köpek familyasının içerisinde Saint Bernard var, işte Golden cinsi köpek var, kurt var, Rottweiler'lar var değil mi? Bunların hepsine biz köpek diyoruz. Evet. Ama köpeğin geninde, köpek yani canlının geninde bu tür farklı cinslerin olmasını olmak sadece zaten genler var.
Bütün bilgi var
zaten. Bütün bilgi var. Evet. Yani dolayısıyla yani farklı dışarıdan ekstrem mutasyonla ya da dış etkenle bir bilgi daha geldi. İşte Golden başka bir kurta dönüştü diye bir şey yok. Farklı bir köpek cinsine dönüştü diye bir şey yok. İnsanda da bu şekilde. İnsanın da bir gen havuzu var. Bu gen havuzunda ne bilgi varsa ona kadar varyasyon oluşabiliyor. Yani insanın gen havuzunda işte esmer olmak da var. Mavi gözlü olmak da var. Sarışın olmak da var. Hangi gen ağır basarsa o şekilde olur. Bu evrimi kanıtlamıyor. Bu tam tersine genlerde olan bilginin daha baskın çıkmasıyla değil mi? Yaratılışa destek olan ufak önemli. Bir konu. Tabii yani ufak ama önemli.
Herkes bunu evrim zannediyor. Bu çok önemli İnşallah. Bir konu. Hani Allah'ın izniyle her gün üzerinde duralım bunu. Çünkü bunun adı varyasyon. Ve evrim değil. Evrim olması için bir türü başka bir türe çeviren mekanizma olması gerekiyor. Bu yok. Böyle bir şey yok. Yani Necati Hocam dediği gibi mesela bir köpeğin gen bilgisinde bir sürüngen pulu bilgisi yok. Bir kuş tüyü bilgisi yok. Olamaz. Mümkün değil. Yani bilim adamları şu anda oturup en gelişmiş laboratuvarlarda bunu yapamıyorlar zaten. Evrimciler diyor ki doğadaki rastgele tesadüfi mutasyonlar yapıyor diyorlar.
Yani olmayacak. Zaten mutasyonda...
Tabii ben bir paragraf okumak istiyorum konuyla ilgili. Hocamızın kitaplarından. Hayvan yetiştiriciliği konusunda dünyanın en önemli uzmanlarından biri sayılan Luther Burbank bu gerçeği bir canlıda oluşabilecek muhtemel gelişmenin bir sınırı vardır diyor. Ve bu kanun bütün yaşayan canlıları belirlenmiş bazı sınırlar içinde sabit tutar diyor. Yani belirli bir sınır var, bütün canlılar bu sınır içinde yaşıyorlar ve bu sınırı asla ve katiyen geçemiyorlar. Bu çok net inşallah. Yani hani ne olursa olsun zaten deminden beri konuştuğumuzun tekrarı olacak. Belli bir gen havuzu var ve o sınırlar var ve o sınırların asla ve asla ötesine geçilemiyor. Yani bir ceylan yüksekteki bitkileri yerken asla ve katiyen zürafaya dönüşemiyor. Hani evrimcilerin bir örneğidir bu. O hani 1800'lerde hala 1900 işte 2011'e gelmişiz. Televizyonda görüyorsunuz. Hala 1800'lerdeki örneği veriyor ama bilim çok değişti. O yüzden hani insanlarımızın, halkımızın, A9 izleyenlerin hepsinin bunu çok iyi bilmesi gerekiyor inşallah.
Evet, çeşitlilik de Allah'ın güzel bir rahmeti. Sanatının tecellisini görüyoruz orada. Allah dilese yani canlıların bakın hiçbirisi değişmemiş. Tür olarak bütün türlerin hepsinin aynı kaldığını görüyoruz. Kimi bilim adamı 6 milyon diyor, kimi bilim adamı da 100 milyon tane farklı türün günümüze kadar yaşadığını ve soyunun birçoğunun tükendiğini söyleniyor. Bunlar ortaya çıkan fosil kayıtlarından çıkan gerçekler. Fakat bunların hepsine baktığımızda bir türü tür olarak belirleyen bazı biyolojik kıstaslar var. Şimdi bunun ötesine hiçbir canlı geçemiyor. Bunu en ünlü evrimci paleontologlar da söylüyor. Mesela Stephen Jay Gould diyor. Canlılarda staz vardır, sabittir diyor. Türün başka bir türe eğilimini fosil kayıtlarında görmüyoruz diyor. Bir tür ilk başladığı anda aniden ortaya çıkıyor diyor. Ve hiç değişim göstermeden yaşamına devam ediyor. Şimdi burada çok üstün bir teknoloji var. Rabbimizin oraya koyduğu. Canlı bir kere zaten dışarıda bakın soğuk oluyor, yağmur yağıyor, şimşek çakıyor, elektrik oluyor. Birçok zorlu koşul olabiliyor. Ultraviyole ışınları da geliyor. Normalde insanın vücudunda zaten mutasyon oluyor. Hastalık oluyor mesela. Diğer canlılar da olabiliyor. Ama milyarlarca yıldır hiçbir canlı türü başka bir türe dönüşmemiş. Miş diyorum çünkü geçmişte olan her şeyi biz şu an paleontolojiyle tespit ediyoruz, görüyoruz. Ve değişmediğini, geçmişte de değişmemiş olduğunu net fark ediyoruz. Fakat Allah bir çeşitlilik, bir rahmet, bir güzellik, bir sanat olarak tür çerçevesinin içerisinde bile, bak tür değişmiyor. Bu bir kati bir kural. Yani bir bakteri türü bile başka bir bakteri türüne dönüşmüyor. Dünyanın en küçük bakterisi var. İçerisinde yaklaşık 450 tane protein ihtiva eden 520 bin tane yaklaşık bas çifti var. O bile, yani dünyanın en küçük canlısı, üzerinde sürekli genetik mühendisleri alıştırma yapıyorlar. Laboratuvarda en çok onu kullanıyorlar. Ki muazzam bir bilgi. Onu gen yapısını çıkartmak bile yıllar sürdü. Onun üzerinde bile çalışma yapılmasına rağmen onun bile türü değiştirilemiyor. Kaldı ki o en basiti. En basit dedim, en az protein ve gene sahip olan canlı o. Diğer hiçbir canlı da özellikle müdahale edilmesine rağmen o türün çerçevesinin dışına çıkılmıyor. Peki türün çerçevesinin içerisindeki bu varyasyon nedir diye baktığımızda biz orada Allah'ın sanatını görüyoruz. Allah bazı genleri bazı genlerle çekinik, baskınlık veya resesiflik konumunda yaratıyor. Mesela gözle ilgili 16 tane farklı gen var. Bu genlerin bir kısmının adı HERK2, bir kısmının adı ise OKA2. Bunların içerisinde çok ayrıntısına girmeyeyim. Intron ve ekson bölümler var. Bunlar birbirini kontrol eden ve sonuçta da varyasyona sebep olan genler. Ve insan ırkında birçok mesela çeşitli insan, değil mi, ırkları var. Ve çeşitli çeşitli göz renkleri var. Gri göz rengi var, değil mi? Mavi var, yeşil var, kahverengi var. Değişik böyle tonlarında biz farklı farklı göz renkleri görüyoruz. Ama göz aynı göz. Göz değişmiyor. Gözün görme kabiliyeti renge göre değişmiyor mesela. Ama farklı renkli bir göz oluyor. Çok güzel bir göz oluyor. Allah'ın sanatını biz orada görüyoruz. Cilt rengi de öyle. Mesela mavi bir cilt rengi görmüyoruz. Ama koyuluğu insanın gayet normal karşılayacağı ölçüde cilt renklerini görüyoruz. Esmer, değil mi? Sarışın, beyaz veya zenci. Bu renkleri görüyoruz. Yani kahverenginin tonlarını görüyoruz. Buradaki pigmentasyonların artışına ve azalışına bağlı. Allah her canlıda bu tür içerisindeki güzelliği, çeşitliliği o türün içerisindeki genlerde ilk türü yaratırken koymuş vaziyette. Yani bir balık da mesela kendi içindeki çeşitliliğe ait genlerin hepsi var. Köpek cinslerinde de öyle. İnsan ırklarında da öyle. Bitkilerde de öyle. Yani o türün çerçevesi içerisinde en türün çerçevesinden, yani türün içerisinde istediği kadar çeşitliliği Allah belli bir ölçüde ve nizamla yaratmış durumda. Zaten mesela bozukluk olsa insanın içerisinde de bozukluk olurdu. Farklı mesela genetik hastalıklar olduğu zaman canlının biz öldüğünü görüyoruz. Ama öyle olmuyor. Mesela mavi gözlü de yaşıyor, kahverengi gözlü de yaşıyor. Allah onu bir güzellik ve özellik olarak yaratıyor.
İnşallah.
Dolayısıyla varyasyondaki genler, bu varyasyondaki çeşitlilik, yani insanın kendi türü içerisindeki çeşitlilik Allah'ın bir güzelliği sadece. Bir türün başka bir türe öyle bir arada, yani o türden o kadar boyutta değişikliğe yol açacak hiçbir gen yok. Yani çünkü öyle bir gen yok inşallah. Allah hangi geni koyduysa biz onu görürüz dış görünümde. Hangi genler var? Bunlar var. Her canlının geni de belli. O canlılar o genin dışına çıkamıyorlar. Konu bu kadar basit. Allah'ın dilediği ölçüde o çerçevenin içerisinde o genlerin biz çeşitlerini görüyoruz. Hepsi bu inşallah.
İnşallah. Evrimci arkadaşlara 2011'deki bilim seviyesini takip etmelerini de tavsiye ettik. Fosil bilimini de takip etmeleri gerekiyor. Çünkü değil mi, bugünümüzde artık milyonlarca ortaya çıkmış fosil var. 300 milyona yakın. Ve tek bir tanesi bile o işte onların iddia ettiği gibi, sürekli çizdikleri gibi yarım yamalak bir canlıya ait bir fosil yok. Hepsi tam olarak soy tükenmiş canlılar var. Tam bir şekilde mükemmel fonksiyonlarıyla fosil kaydına izni, taş üstündeki izni görüyoruz.
İnşallah.
Bakın Charles Darwin türlerin kökeninde sayfa 185'te şöyle diyor. Türler başka türlerden belli belirsiz aşamalardan geçerek türediyse neden her yerde sayısız ara geçiş formlarına rastlamıyoruz? Bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karma karışıklığı ile karşılaşmıyoruz? Biraz önce Onur Hocam sen de söyledin. Hani vücut içinde de anormallikler olması gerekirdi. Eğer evrimcilerin iddia ettiği gibi bir durum olmuş olsaydı. İşte bunu Darwin de söylüyor, itiraf ediyor. Biz doğaya da baktığımızda, şu an halihazırda yaşayan canlılara da baktığımızda bir karışıklık görmemiz gerekiyordu. Sürekli hala belki günümüzde de yaşayan yarım yamalak canlılar görmemiz gerekiyordu. Hı hı. Günümüzde görmesek bile kayıtlarda görmemiz gerekiyordu. Muhakkak fosil kayıtlarında yani. Muhakkak görmemiz gerekiyordu. Çünkü iddia ettikleri şeyde yarım yamalak süreçte yarım yamalak canlıların sayısı tam canlılardan çok daha fazla olması gerekiyor.
Çünkü milyonlarca seneye yayıyorlar.
Evet, milyonlarca seneye yayıyorlar ve arada çok ufak ufak değişiklikler oldu diye iddia ediyorlar. Ama biz bakıyoruz, yani tam canlıları görüyoruz ancak yarım yamalak canlıları fosil kayıtlarında görmüyoruz. Şu Derek Ager isimli bilim adamı da şu şekilde söylüyor. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını incelediğimizde sürekli aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Canlıların yeryüzünde aniden oluşmuş olmaları ise yaratıldıklarının bir ispatıdır.
Maşallah.
Evet.
Maşallah hocam. Canlılığın tesadüfler sonucu olamayacağını, aniden ve birden yaratıldığını görenlerden birisi de aslında Ali Demirsoy. Ünlü evrimci Ali Demirsoy. Ali Demirsoy 95 yılında yazdığı bir kitabında diyor ki, bir vücutta bulunan milyonlarca proteinden bir tanesini solunum için gerekli olan, mutlaka gerekli olan sitokrom C'den bahsediyor ve diyor ki bir tane sitokrom C proteinin kendi kendine oluşması bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini bir kere de yazmasından daha az bir ihtimaldir diyor. Yani hani mümkün değil.
Evet.
Bakın evrimciler bile aslında bunun çok net bir şekilde farkındalar. Hı. Ama tek sebebi kendi gururlarından dolayı kabul edemiyorlar.
Evet. Onların inançları onu gerektiriyor. Yani onlar evrim teorisini savunmalarının sebebi aslında evrim bilimsel olduğu için değil. Evrim tamamen zaten saçma sapan, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, altı boş, çürüksüz, çürük, temelsiz bir şey. Onların bunu savunmalarının sebebi aslında daha temeline inildiğinde materyalist bakış açısına sahip olduklarından kaynaklanıyor. Yani materyalizm onlar için bir inanç haline gelmiş. Allah'ın olmadığını haşa anlatmak onların inançları olduğu için ona nasıl bir kılıf uyduracaklar? Ha, evrim teorisi buna uygun bir teori. Dur o zaman biz evrim teorisini anlatalım da hani insanlar haşa hani Allah yaratmadı, kendi kendine oluştuğunu haşa inansınlar gibi bir mantığa giriyorlar. Evet. Zaten onların inançları hani a priori hep anlatıyoruz ya. Ona inanmak zorunda oldukları için yani ikinci bir ihtimali göz önünde bulunduramıyorlar. İkinci bir ihtimal yaratılış ihtimali zaten. Biz yaratılışı kabul edemeyeceğimiz için bizim inancımıza göre zaten bunlar kendi kendilerine var olmuş olmaları gerekiyor diyorlar. Bu bir inanç meselesi. Yani adamın o dogma eski Yunanlılardan gelen bir inanış.
Evet, o ihtimale inanıyor. Yani mutasyon tesadüfi yani tesadüfen faydalı olma ihtimaline inanıyor. Halbuki baktığımız zaman bilimsel olarak bunun bilimsel olarak mümkün olması mümkün. Yani böyle bir ihtimal yok.
Evet.
İnandığı şey zaten yok. Evet. Ama Allah'a inanmayı tercih ettikleri haşa konu imkansız. Yani olmayan bir şeye inanma, yani ihtimale inanma konusu. Evet. Mutasyon fayda. Ara geçiş fosilin bulunma ihtimaline inanıyor. Yok.
Evet.
Yani 350 milyon tane fosil var.
Evet.
Eğer fosiller bilimsel bir kanıt olarak incelenip objektif olarak bakıyorsan o zaman olmadığına kanaat getirmen lazım. Demek ki objektif ve bilimsel bir bakış değil o. O sadece haşa Allah'a inanmak istemeyişin bir bahanesini buluyor. Allah'a haşa inanmamanın bahanesi yok ki. Nereye baksan ki bu çağda Allah her yerden mesela elektron mikroskobunu yaratıyor. Orayı büyütüyor bize. Atomu gösteriyor Allah bize yani. Nereye baksan zaten atomun kadar ayrıntısına kadar gösteriyor. Burada Allah'ın biz kudretini ve ilmini görüyoruz. Yani hiçbir şey düzensiz değil. Hiçbir şey uyumsuz değil. Genel olarak her şeyin birbiriyle kimyasal bağları, değil mi? Aradaki biyolojik bağları, kimyasal madde alışverişleri, biyolojik olarak tükettiği gıdalar ve atıkları hepsi bütün dünya içerisinde ve kainatta uyumlu olduğunu görüyoruz. Demek ki hepsinin sahibi tek ve o da Allah. İnşallah.
Zaten evrim teorisinin geçtiğimiz 100 yılda, 150 yıllık bölümde savunucu ortaya çıkarttı veya tekrardan canlandıran diyelim Charles Darwin'i. Zamanında bilimsel verilere ulaşmak çok zordu. Yani o elektron mikroskobu yok. Hücreyi içi su dolu bir baloncuk nitelendirecek kadar cahil yani eksik bir bakış açısına sahipler. Hücrenin ne kadar kompleks bir yapı olduğunu internette 5 harf yazarak zaten, hücre tabii yazarak görebiliyoruz.
Evet.
Sayfalar dolusu yazılar yazıyor. Yazılar var. İçinde binlerce mekanizma var. Değil mi? 10 binlerce aminosit var. Değil mi? Bambaşka bir dünya arası, apayrı bir alem. Evet. Şimdi bunu tesadüfen oluştuğunu söylemek, şu anda bakıldığında bunu söylemek, insanın görmediğini ya da bir alenen reddettiğini gösterir. Bunun başka bir açıklaması yok. Şu anda zaten bilim adamları baktığında hocamızın eserlerinde zaten yazıyor. Bir hücrenin kompleksliği New York şehrinin kompleksinden daha da fazla.
Evet.
Yani düşünün, kaç milyonlarca insan yaşıyor. Sistemleri, elektriği var, arıtması var, suyu var, taşıması var, hava sistemi, her şeyi var. Yani ondan daha kompleks bir yapı olduğunu düşünün. Ve bu insanın içinde 100 trilyon tane var. Rakama bak, yani 100 trilyon saymaya kalksa insanın ömrü yetmez.
Evet.
Değil mi? 100 trilyon. Ve bunun içinde apayrı var. Bunların her biri farklı işlemler yapıyor. Ve sadece ve sadece şunu düşünerek, insan sadece şu, hani benim burada söylemiş olduğum 5 cümleyi düşünüp baksa objektif olarak, tesadüfler sonucunda evrimin o tesadüfler sonucunda bir canlının var olmayacağını anlamak çok basit ve aleni bir şekilde ortaya çıkıyor. Hadi bu kadar detaylı düşünmeyelim. Fosil bilimi diyoruz, paleontoloji diyoruz. Yani insaf. 350 milyon tane fosil var. Aralarından bir tanesi bile evrimi delil göstermiyorsa artık nerede evrim kalmış ya?
Bir de onun bir
yani nerede
var.
Bir şey yok. Yani yoksa yoktur, işte bu kadar basit. Evet. Yani bir tane bile delil olmaz mı? Hadi oldu, yani oldu diyelim mi, onlara sorduğumuzda bize gösterdikleri çok basit şeyler var. Bir resim gösteriyorlar canlıya, onlar tartışma programı çıktığında.
Göstermiyorlar.
O resmi kaçırarak yani böyle oynatarak ne olduğunu da göremiyoruz. Ayrıca onlara çizim oluyor zaten. Yani gerçekten bir fosili alınmış da orada fosil işte fotoğrafını çekmişler veya fosili taş olarak belgeleriyle getirmiş göstermiş olmuyorlar.
Yazın adam elinde öyle bir fosil olsa 10 trilyon veriyor hocamız. Koşa koşa evet. Getirir yani.
Ha, nitekim
böyle bir konu evet. Olmaz. Yok tabii ki. O evet. Yüzden resmini gösteriyor, kaçırıyor. Evet. Yani 10 trilyon bugün çok ciddi bir para. Evet. Adam öyle bir elinde fosil olsa dünyanın bir ucundan koşar atlar gelir. Evet. Getirir.
Yürüyerek getirir.
Şimdi koleksiyoncular hani fosilleri getiriyorlar. Hani o sergileri vesaire hani onları yapıyorlar. Kim bilir bu zamana kadar benim şahsi kanaatim paleontologlar, evrimci paleontologlar yaratılışa delil olan daha ne kadar fosil bulmuşlardır ki? Değil mi? Çok eski zamanlara ait veya çok net delil olacak. Ama saklamışlardır.
Tabii. Hepsi yaratılışa delil.
Tabii.
Yani birçoğunu saklamış olabilirler.
Evet saklamış yani. Olabilirler. Yani çünkü
tamam. Zaten Kambriyan devrinin için
evet, çıkıyordu orada.
70 evet. Sene saklamış adamlar. Depodan tabii. Çıkıyor öldükten tabii. Sonra. Öyle. Bir bakıyorlar Kambriyan devrine ait. Yani bir anda Allah'ın yarattığını gösteren yüzlerce fosil çıkıyor. Yani sen diyorlar ki mesela işte biz her yerde evrim delillerini görüyoruz. Fosil kayıtlarına bakıyoruz. İşte biz evrimi fosil kayıtlarında gözlemliyoruz. Neden fosil saklıyorsun o zaman madem gözlemliyorsun? Bir de nerede bu ara geçiş formları? Yani diyorlardı ki bu ara geçiş formları İşte biraz o canlıdan, biraz bu canlıdandır. İşte mesela yarı balık, yarı sürüngendir. Yarı sürüngen, yarı kuştur. Bunlara ait çizimler yaptılar senelerce. Kitaplarında, kendi kitaplarında yer aldı. Tabii halktan insanlar da bilmedikleri için inandılar. Şimdi hocamız tabii yaratılış atlasını çıkarıp ve insanlara da bir tane ara geçiş fosili getirene 10 trilyon veriyorum dediği zaman bu sefer tabii foyaları meydana çıktı. Yani... Yani okuma yazma bilmese bile bir insan ara geçiş formu olmadığını anladı. Çünkü 10 trilyon veriyorsa birisi, ki hocamız veriyor, halen daha 3 senedir söylüyor, bir tane ara geçiş formu getiren yok. Çünkü yok yani ara geçiş formu. Getiremiyorlarsa demek ki yok. Ama şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi bu evrimciler çaktırmadan ara geçiş formu tanımını değiştirmeye çalışıyorlar. Bakın ikinci dikkat edilecek nokta da bu. Senelerce dediler ki bir yarı ocağınlı, yarı ocağınlı. Mesela sahtekarlık yaparken bile aynı mantıkla yaptılar. İnsan kafatası, orangutan çenesi. Ne yaptılar? Bir hocanlıdan bir hocanlıdan ikisini birleştirdiler. Mesela Tiktaalikrozea diye bir fosil şey yaptılar, ortaya attılar. Dediler ki yarı balık, yarı timsah. Timsahın kafasını almışlar. 45 metre ileriden balık gövdesi almışlar. Böyle yemek hazırlar gibi. Biraz timsah kafası, biraz işte balık gövdesi. Mesela kuyruğu kalmış, onu da çizimle tamamlıyorlar. Yani böyle o kadar böyle şey ki... Hani böyle ayakta tutmaya çalışıyorlar böyle. Yani biraz ondan biraz bundan. Sonra diyorlar ki pardon diyorlar yani işte bu biraz biz karıştırdık ortaya karışık bir ara fosil yaptık. Bu ara fosil değil demeye başladılar ondan sonra. Yani ara fosilin böyle olması gerektiğini zaten Darwin söylüyor. Yani teoriyi ortaya atan kişi söylüyor zaten bunu. Yani sen nereden çıkıyorsun da böyle bir şey olmadığını iddia ediyorsun? Ona da kesinlikle kanmasınlar. Televizyon programlarına çıkıp da işte Yiğit Bulut soruyor mesela, yarı balık yarı sürüngen var mı diyor. Son derece kendine emin bir şekilde, aa öyle şeyler mitolojide olur diyor mesela. Mitolojide değil, sizin kitaplarınızda yer aldı senelerce. Sizin anlatımlarınızda yer aldı. Darwin bunu söylüyor. Hocamızı yaratılış atlası çıkarana kadar hepiniz aynısını söylüyordunuz. Ya hep birazdan herkes aynı tanımı yapıyordu. Bir anda çaktırmadan, aa biz onu söylemiyorduk, yanlışlık olmuş, yanlış anlamışsınız falan, öyle şeyler mitolojide olur. Her canlı ara geçiş formudur aslında. Hatta ben de ara geçiş formuyum dedi en sonunda, evet. Bir tanesi canlıydı. Babam dedi var dedi, ben dedi, oğlum dedi. Ben ara geçiş formuyum, ben niye çarpık olayım diye sordu. Yani rezalet artık akıyor yani.
Kimisi de diyor, delil olmaz olur mu? Delil çok fazla da süremiz bitti diyor. Onu da artık biraz sonra anlatırız diyor. Ya süre çok, her şey çok. Ya bu normalde bilimin geldiği artık şu seviyede. Allah özel olarak böyle bir teknoloji yaratıyor. Yani bu seviyeye teknoloji Allah getiriyor. Allah bu seviyede teknolojiyle, bak yalancının söyleyeceği bir yalan kalmıyor artık. Allah teknolojiyi vesile ediyor. Sen ne diyorsun kardeşim diyorsun. Diyor işte suyun altında diyor. Mesela bizim 3. sınıfta biyoloji bölümünde evolüsyon dersi vardı. Biyolojiye dair bütün sınıftaki 40 üzerindeki derste, derse ait ders notları, ders kitaplarında muhakkak cümleler şu şekilde geçer. Evet, burada mesela hidrojen, burada karbonla bağ yapar. Burada bir aradaki hidrojen bağları oluşur. Sonuçta da bu reaksiyon böyle devam eder, ilerler. İşte insülin oradan sentezlenir, buraya girer. İşte prolaktin oradan sentezlenir, görevi şudur. Kalsiyum tutar, öbürü demiri tutar, öbürü oksijen solunumda işe yarar. İşte organik kimya nedir? Böyle hepsi net kesin tanımlamalara dayanan ve genelde de sınava girerken de çalıştığın kesin cümleler üzerinden bir derstir, bütün dersler. Evolüsyon bambaşka. Genel kanı bu yöndedir diyor. İnsana ait 10 tane homo türü vardır. Bunlardan en beceriklisi homo habilis'tir. Çünkü çakmak taşı ile cilalı taş yapabilir halde olduğunu, genel bilim adamlarının böyle düşündüğünü biz farz ediyoruz diyor. Genelde genel kanının böyle olması beklenmektedir. Veya hiç olmadı şöyle bir şey. Şu ana kadar kanıtı yok ama diyor, yani şu ana kadar kanıtı yok ama ileride böyle bulunacağı düşünülmektedir. Çünkü genel kanı ne? Genel şey, normalde şu ulaşılan seviyede Allah bu yalanların hepsini artık çok komik, yani filtreden geçtiğinde bunlar komedi kısmına giriyor, bilim değil. Net, hücrenin içerisinde kardeşim, bu reaksiyonlara baktığımızda bir tane protein molekülünün yapısı incelendiğinde o hassasiyet, o gen ve bunların tesadüfen oluşamayacağı net olarak ortaya çıktı mı? Çıktı. Bütün fosiller incelendi. Yer altında milyarlarca fosil kaydının, kaynağının olduğu yerler bilinmekte. Ama kazılıp çıkarılmıyor. Neden? Çünkü bulunan her fosil şu ana kadar bulunmuş bir diğer fosilin tamamen aynısı. Yeni bir tür değil. Yani bulunan artık fosil kayıtları o kadar fazla ki yeni bir tür bulunamayışından dolayı yeni fosil kazıları yapılıp da yeni fosiller artık gündeme getirilmiyor. Çıkarılmıyor. Çünkü artık doydu. Yani bütün bilim doydu. Var mı ara geçiş fosili? O da yok. O zaman da evim de yok.
Net biraz bir şekilde fosil gösterelim o zaman. Hocam.
Gösterelim.
Hocamızın yaratılış atlası 7 kilo ağırlığında. Tüm dünyadaki akademisyenler, profesörler, doktorlar, ondan sonra sporcular hepsine gitti. Mesela mürekkep balığı fosili 95 milyon yıllık. Bakın burada görüyorsunuz, rastgele bir sayfa açtım. Hiçbir şekilde bir değişiklik olmadığını görüyoruz.
Bunu konferansta 10 yaşında çocuğa soruyoruz. Var mı değişiklik diyoruz. Yok. 10 yaşındaki çocuk söylüyor. Var diyor. Yok. Bitti, bu kadar basit. Değişiklik yok.
Merengiç tohumu 37 milyon yıllık. Tamamen aynı. Hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramamış. Yine bakıyoruz. Yusufçuk larvası fosili. Bakın tamamen bacak sayısına kadar, İşte vücudundaki boğum sayısına kadar, sağda mayıs böceği var, o da tamamen aynı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Yani milimetrik aynı, hani böyle aynı diyoruz ya, benziyor değil.
Aynısı.
Aynı, yani şüpheli milimetrik yani olarak için. Aynı. Evet. İnşallah. Ya yani evrimciler şöyle fosiller getirmeleri lazım. Mesela işte dört kanatlı Yusufçuk bildiğimiz kadarıyla dört kanatlı, iki kanatlı Yusufçuk getirmeleri lazım. Tek kanatlı Yusufçuk fosili getirmeleri lazım. Veyahut da mutasyona uğradığı zaman mesela işte bir canlıda 4 bacak varsa 5 bacak oluyor. Bozuluyor simetri, sayı da bozuluyor mesela. O kadar madem mutasyon var yüzyıllar, milyonlarca yıl içerisinde, o zaman bize 5 kanatlı Yusufçuk getirmeleri gerekiyor. Hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Yani tek bir canlıda bile yok. O yüzden evrim yok.
Evet, süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar yarın sabah 10'da canlı yayında olacak inşallah. Ve yarın yine 17 ile 22 saatleri arasında Ağır Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımızı izleyebilirsiniz. Evet. Biraz daha süremiz varmış hocam galiba. Özür dilerim. Yarın program 3'te.
Öğleden sonra 3'te.
Evet, hocamız Sayın 15'te. Adnan Oktar 3'te yayında olacak. Hayırlı akşamlar.